Açık Gazete.
Merhaba kainat. Bugün 22 Nisan Salı. Yıl 2014, ay 4, gün 112, Kasım 166.
1435 Hicri Cemazi Alayir 24, 1430 Rumi Nisan 9.
Dünya Günü.
22 Nisan Dünya Günü. Bugün bütün dünya kıyılarının ve su havzalarının betonlaştığı, çevreyi kirleten termik ve nükleer santrallerin hızla inşa edildiği, altın madenciliğinde siyanür zehrinin kullanıldığı zamanımızda dünyamızın nasıl güzelleştirip yaşanabilir hale getireceğimizi düşünüp bu konuda etkinlik düzenleyebileceğimiz bir gündür.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete açıldı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılış parçamız olarak Dünya Günü münasebetiyle çaldığımız bir parça vardı. Isaac Stern keman ve orkestra için Nikolay Rimski-Korsakov'un Bal Arısı'nın Uçuşu adlı bestesini seslendirdi. Olağanüstü bir virtüoziteyle. Neden çaldık? Biraz daha anlatalım. Onu da Galeano'nun ağzında.
Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık.
...22 Nisan... Dünya Günü. Einstein bir keresinde şöyle dedi: eğer arılar yok olursa dünyanın ne kadar ömrü kalır ki? 4-5 yıl. Arılar olmadan tozlama olamaz, polenizasyon, tozlama olmayınca da ne bitkiler, ne hayvanlar, ne de insanlar olur. Bunları bir arkadaş ortamında söyledi Einstein. Arkadaşları gülüştüler. O gülmedi. Ve şimdi dünya üzerindeki arıların sayısı her geçen gün azalıyor. Bugün Dünya Günü ve uyarmakta fayda var. Bunun sebebi takdir-i ilahi ya da şeytanın laneti değil. Doğal ormanların katliamı ve endüstriyel ormanların hızlı artışı. Floranın çeşitliliğini engelleyen ihracat tarımı, ürünlere zarar veren organizmaları ve bu arada da doğal hayatı öldüren zehirler. Kârı artırırken toprağı kısırlaştıran kimyasal gübreler ve reklam dünyasının tüketim toplumuna dayattığı kimi makinelerin yaydığı radyasyon.
Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık.
Evet, diğer bugün tarihte neler olmuş kısaca onlara da bakalım. 1915'te bugün Birinci Dünya Savaşı olanca hızıyla devam ediyor ve zehirli gaz kullanımı birdenbire tırmanmış. Klor gazı kimyasal bir silah olarak İkinci İpr Savaşı'nda ortalığa saçılmış. Ölen sayısız. 1940'ta bugünse Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarında Raman Dağı'nda 1042 metre derinlikte petrol bulunmuş. 1992'de bugünse Meksika'nın ikinci büyük şehri Guadalajara'da kanalizasyon sistemine karışan benzinin patlaması sonucu 206 ölü, 500 yaralı, 15 bin evsiz var. Durum bu merkezde. Biz günaydın dedik
mi? Dedik.
Dedik. Dünya gününde tekrar günaydın diyeceğiz. Bu Galeano'nun da sözünü ettiği şey yeni bulgularla son derece uyuşuyor arıların yok oluşu. Son olağanüstü korkunçlukta aslında ürkünçlükte bir bildiri geldi. Rapor ayrıntılı Avrupa ülkelerinin yarısından fazlası şey durumda. Yani arı bal üretimi yapılamıyor. Arılar çalışmıyor. Çünkü yok oluyorlar, kovanlarından gidiyorlar ve günün birinde aslında şey olacak. Böyle mesela torunumla ya da senin çocuğun olduğunda elinden tutup götürüyorsun, manavın önünden geçerken onu istiyorum diyor, elmayı gösteriyor çocuğun. Çünkü daha sonra maaşı alınca evladım. Bir tane alırım sana.
O zaman manavda satmazlar bunu galiba. Kuyumcuda falan satarlar.
Evet işte.
Daha yüksek güvenlikli. Bir yerde satmaları gerekecek o elmayı.
Öyle olacak yani. Bu arada bir parça daha şöyle çalalım, üzerinde konuşabiliriz. Blight of the Humblebee'yi biliyor musun sen?
Evet.
Demin çaldığımız Flight of the Bumblebee'di. Yani Rimsky-Korsakov'un ünlü eseri. Bal arısının uçuşu. Bu Jerry Mulligan ve Paul Desmond'dan caz versiyonu, bambaşka bir şarkı. Sadece sözlerinde harflerin yerleri değiştirilmiş ama çok uygun oluyor zamanımıza. Hani birkaç harfin yerini değiştirince sersemlemiş arının mahvı gibi bir anlam çıkıyor ortaya. Biraz dinleyelim.
Thank you.
Alto saksafoncu Paul Desmond ve bariton saksafoncu Jay Mulligan'ın hoş bir ortak bestesi Blight of the Fumblebee, şaşkınlarının yıkılışı da diye çevirebiliriz. Durum biraz bu hali almış durumda.
Evet, yani ama şanslılar gene, şaşkınlık geçirebilecek kadar yaşayabiliyor bu bahsedilen arılar. Mesela Aydın'dan gelen haberlere göre geçtiğimiz 20 gün içerisinde özellikle Yeni Pazar ve Sultanhisar yörelerinde bulunan arılar, yumurtadan yeni çıkan arılar işçi arıların getirdiği zehirli polenler yüzünden henüz doğmadan ölüyormuş. Bir yandan dışarı çıkan arılar var, babaları. Bir yandan da yeni doğan bebekleri de polenin dışına atıyorlarmış, kovanın dışına atıyorlarmış. Bu şekilde bir sirkülasyon gerçekleşiyormuş. Sebebi ise biraz önce bahsettiğim gibi o kullanılan zehirli tarım ilaçları. Aynı zamanda Sivas'tan gelen de bir haber var.
Kullanılmasını engelliyor tabii. Bununla ilgili mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Bayer şirketi, dev şirketi, büyük lobbying yapıyor. Ve o kadar büyük gücü var ki siyasetçiler üzerinde. Esas anlamında şeyi de halledemiyor.
Yani oranlardan da bahsediyor.
Engelleyemiyor yani. Obama engelleyemeyince Avrupa Birliği'ndeki tabii onlar da Singenta ve diğerleri, onlar da kendi yasaklarını geri alacaklara benziyor. Çok ciddi bir mücadele var ama var. Şeyde de yürütülüyor işte. Abazor'da çok büyük bir kampanya var, araştırma yapılmak üzere. Ve beklenenin çok çok üstünde bir para toplamış durumdalar. Hala destek olmamış. Olmayı düşünen arkadaşlarımız varsa, dostlarımız, dinleyiciler arasında muhakkak tavsiye ederim. avaz.org'un kampanyasına katılabilirler.
Evet, Avrupa, Amerika, Asya, Afrika, aslında sorun her yerde aynı ve büyük bir düşüşten bahsediliyor bu arı yetiştiricilerin rekoltesinde, bal rekoltesinde. Mesela sadece Türkiye'de Nisan ve Mayıs ayının kurak geçmesi halinde deniyor ki şu anda en kurak haberler, en kurak olduğu dönemlerden bir tanesi. Enerji Bakanı'nın açıklamasında birazdan okuruz. Bu şekilde devam ederse havalar, bal üretiminde %30'luk bir düşüş yaşanabileceğinden bahsediliyordu. Mesela Sivas Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Doğan. %30.
Evet, bu günün en kötü, yani dünya gününde açabileceğimiz en kötü açılışlardan biriyle yapıyoruz. Ama çaresi yok. Gerçekler böyle seyrediyor ve düşman belli. Yapılacak şeyler de belli. Bir büyük hareket oluşturmak gerekiyor. Hem iklimi hem de doğayı, ekolojiyi korumak için başka çaresi yok. Evet, şimdi şeye bakalım. Senin verdiğin en önemli haber aslında. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Mart ve Nisan ayındaki yağmurların beklenen oranda gerçekleşmediğini söyledi. Bu ilk defa oluyor aslında. Uzun süredir hükümet sözcüleri, iktidar sözcüleri ne kuraklığı ya filan diyorlardı. Ne orman yangını, evet, ne kuraklığı, her şey günlük güneşlik diyorlardı.
Evet, yani ama bu önemli. Neden önemli? Çünkü işin içinde para var. Elektrik üretiminin azalacağından bahsediliyor. Ve bu elektrik üretiminden ötürü de ithal edilebileceğinden bahsediyor. Bulgaristan'dan ve İran'dan gaz şeklinde elektriğin ithal edilebileceğinden bahsediliyor. İşin içinde para olduğu zaman güvenebiliriz galiba bu açıklamalara.
Çok
sonuçta
önemli.
Zam var.
Bu arada biz genellikle girişleri önemli kayıplar olduğu zaman ne yapıyoruz onu söylemeyi unuttum. Bir önemli ölüm haberi daha var, onu da hemen verelim. Reuben Carter 76 yaşında hayata veda etti. Hurricane, fırtına lakabıyla maruftu. Ve büyük bir haksızlık sonucu hapse atılmıştı işlemediği bir suçtan dolayı ve uluslararası bir adaletsizliğin, ırk ayrımının ve adaletsizliğinde simgesi olmuştu. 76 yaşında ölmüş. Ama hapisten çıktıktan sonra 19 yıl hapiste yattı ve hapisten çıktıktan sonra haksız yere
boşu boşuna
yatırılan diğer mahkumlar için büyük bir kampanya yaptı. Ve çıkışta da çalarız belki şeyinde, Bob Dylan'ın da harika bir şarkısı var, Hurricane diye. Onu anan
Denzel Washington'ın da oynadığı güzel bir film var aslında, onun hikayesini anlatan.
Çıkışta ondan bahsedebiliriz. Çok yoğun bir programımız var. Şimdi dönelim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın fevkalade önemli bulduğumuz açıklaması. Ankara'da gazetecilerin sorularını cevaplamış. Radikal'den alalım biz. Kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde sorun yaşanabileceğini söylüyor. İran'da, Gürcistan'da ve Bulgaristan'dan yaz döneminde elektrik ithal edebileceğini söylüyor Türkiye'nin. Muhtemel ki önümüzdeki yaz kuraklıktan kaynaklanan elektrik üretiminde bir takım kısıtlar olursa bunların bir kısmını telafi etmeyi düşünüyoruz diye biraz da lafı döndürmüş. Muhtemel ki, yani olacak demenin düpedüz Türkçesi bu aslında.
Evet, yani Enerji Bakanı'na biraz daha 2071'e kadar İstanbul'un su ve Türkiye'nin su sorunu olmayacak diyen Orman ve Su İşleri Bakanı V.S.L. Eroğlu'ndan daha fazla güvenilebiliriz bu açıklamalarla. Şahsından ötürü değil, sadece olayın kapsamı açısından bakabiliriz. Sonuçta bu elektrik üretiminin olmadığını ve bu elektrik üretiminin olmadığı zaman da daha fazla para harcanıp daha fazla elektriğin yurt dışından, Bulgaristan ve İran üzerinden alınabileceğini söylüyor. Önceden bunun belirtilerini veriyor.
Peki 2071 ne?
2071 neydi? 2071 Orman ve Su İşleri Veysel Eroğlu'nun İstanbul'un su sorunu olmayacağını söylediği tarihti. Bu tarihe kadar dünyanın etrafı 1071'in 1000. yıl dönümü.
1071 ne?
Malazgirt Meydan Savaşı'nda Türkler giriyorlar. İstanbul'u susuzluğunu kurtarıp İstanbul'u fethederek ardından bütün her şeyi yoluna koyuyorlar. Bunun yıl dönümünü anmak için galiba 2071 gibi bir rakam söyledi.
Evet, bunu bir ne zaman? Ocak ayında yaptı. İstanbul'da su sorunu yok.
Geçen sene çok yaptı.
Evet, son olarak elimizdeki habere bakıyorum. Evet. Haber7.com'dan almışız. Ve su sorunu olmayacak ta 2071'e kadar diyor.
Ama şöyle bir durum var. Kocaeli ve Sakarya'nın içme suyu olarak yararlandığı ve İstanbul'a da giden Sapanca Gölü'ndeki su azalması tehlikeli bir sınıra dayanmış. Zaman gazetesinden aktarıyorum. Umutların bağlandığı Nisan yağmurlarının da yeterli yağmaması sonucu deniyor haberin içerisinde. Göldeki bu su düzeyi normalden 2 metre 10 santim aşağıya düşmüş. Yani tehlikeye 19 santim kaldığından bahsediliyor başlıkta da.
Evet, bu son derece önemli haberlerin devamı. Kuraklık krize dönüşüyor. Yani elektrik ithal edilecek bu... Türkiye'yi elektriksiz günler bekliyor diye vermiş bunu Radikal Gazetesi'nden.
Yani 2071 değil, 271 gün bile olmayabilir.
Evet, Etener Yıldız şey diyor, yağmur yağmazsa, kar yağmazsa su olmaz diye müthiş bir tespitte bulunmuş. Hiçbir kimsenin bugüne kadar göremediği bir şeyi öngörmüş. Su olmazsa da istediğimiz oranda elektrik üretemeyiz diye ikinci muazzam tespitini yapmış. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da rezervuarlı havuzlu barajların seviyelerinin bu yıl düşük olduğunu gördük diyor. Bunu ilk defa itiraf ediyor hükümet sözcüleri benim görebildiğim kadarıyla. Özellikle Mart ve Nisan ayındaki yağmurlarda beklediğimiz oranda gerçekleşmedi diyor. Bu da çok önemli. Yani dün bayağı dönüşüm niteliğinde bir şey, olumlu anlamda değil ama hiç olmazsa dürüstlüğe bir işaret diye bakabiliriz. Özellikle Mart ve Nisan ayındaki yağmurların da beklediğimiz oranda gerçekleşmediğini gördük. Bakalım önümüzdeki aylarda artış olursa ne ala, yoksa barajlarımızda üretilecek elektriğimizin daha da azalacağını ne yazık ki söylemek durumundayım demiş. Evet, bu çok önemli.
Önemli. Mesela Sakarya Su Kanalizasyon İdaresi SASKİ Genel Müdürü Rüstem Kereş ile konuşmuş. Kereş, Sapanca Gölü'nün Sakarya'nın birinci içme suyu kaynağı olduğunu, Kocaeli'nin de Yuvacık Barajı'ndan sonra başvurduğu kaynak olduğunu hatırlatmış. İki bölgenin kullandığı kaynak burası. Göldeki durum endişe verici. Kocaeli ve İstanbul'u kapsayan bölgelerde yağışlarda %50 net düşüş görülmesi. %50 net düşüş görülmesi.
%50.
Bugününki durumun ortaya çıkmasının başlıca nedenidir diyor orada.
bu şey şimdi neymiş alt sınır? Zaten yani 120 milyon metreküp'e kadar su girişi olan göle en çok 85 milyon olmuş. %50 azaldı diyorsun. Evet demiş. Bunu söyleyen Rüstem Keleş değil mi? Sakarya Su evet. Kanalizasyon İdaresi ve gayet endişe verici açıklamalar. Keleş Sapanca Gölü'nün Sakarya'nın birinci içme suyu kaynağı. Kocaeli'nin de Yuvacık'tan sonra başvurduğu kaynak olduğunu hatırlatmış ve göldeki durum endişe verici demiş. Bu da ilk defa oluyor. Yani genel müdürlerin de ilk defa gerçekliği yansıtan açıklamalar yaptığını görüyoruz. Kocaeli ve İstanbul'da kapsayan bölgede yağışlarda %50 net düşüş görülmesi bugünkü durumun ortaya çıkmasına neden oldu demiş.
Yani şöyle diyor, gerçekten bu kadar bir kuraklık beklemiyorduk. Özellikle bu anlamda Sapanca Gölü'nde ciddi bir düşüş var. Aşağı yukarı 1972 yılındaki ölçümlerde kod 29.90'lara düşmüş. Şu andaki kodda 30.09'muş, daha yaz ayına girmedik. Yani bunu ben ekledim. Yani 30.10'un altına düştü. Düşeyde baktığımız
daha baharın
zaman...
Baharın başındayız. Evet, ne yazı.
2 metre 10 santimlik bir dikey düşüş söz konusu diyor. Yani buranın hali böyleyse... Bunu söylemiş işte yetkili SASKİ Genel Müdürü. Buranın hali böyleyse bir de şeyi düşünün diyorum ben de. Sapanca Gölü'nü besleyen derelerin halini düşünün. Yüzeysel kaynaklarla besleniyormuş Sapanca Gölü. Ve özellikle 12 dere varmış. İrili ufaklı 17 dere besliyormuş. Onlar da ne haldedir kim bilir.
HES yapalım.
Muhtemelen hepsine yapılmıştır. Biraz kurcalasak buluruz oralara yapılmış HES'leri de.
Asıl %100 yapılması gereken şeyi de söylemiş. Çarpıcı bir açıklama bu. Endüstriyel kullanım yaz sonundan itibaren yıl sonunu beklemeden Temmuz, Ağustos gibi %100 Sapanca Gölü'nden elini eteğini çektirmek gerekiyor. İyi evet. İfade edebildim. Kendi de söylediğimi ağzımdan çıkanı kulaklarım duymadı. %100 diyor. Yani Ağustos ayından itibaren diyor. Hatta belki Temmuz'dan hiçbir gram endüstriyel kullanım olmamalı diyor su Sapanca Gölü'nden. Elini eteğini çektirmek gerekiyor. Bizim de havzadaki kontratları gözden geçirmemiz gerekiyor. Sapanca Gölü seviyesini deniz seviyesinden ölçüyoruz. Maksimum seviye 32.18. İşletme kodu maksimum. Minimum da 29.90. Şu anda 30.09, yani minimum seviyeye 19 santim kalmış bulunuyor. Bu sene tahmin ediyorum daha da düşecek demiş.
Dediği gibi olmamış galiba. Orman ve Su İşleri Bakanı'nın en son Perşembe ve Cuma'dan itibaren yağışlı günler bekliyorum diyordu Mart ayından. Bugün bir gündür yağış yok. En son söylediği zaman da 3 barajla 2071 yılına kadar İstanbul'un su sorunu çözeceğiz diyordu. Bu barajlardan bir tanesi de Sakarya Nehri'nden su getirecekmiş. Mesela düşünün, Sakarya'nın gölünde su yok ama nehrindeki suyu alıp İstanbul'a götüreceksiniz. Sonra Sakaryalılar da isyan etmeyecek bu duruma. Bizim suyumuzu alıp İstanbul'a götürecek.
İstifa etmiş ama iyi haber.
Kim istifa etmiş?
Orman ve Su İşleri Bakanı. Bu söylediklerim benim hepsi doğru çıkmadı. Özür dilerim. Bütün Türkiye'deki insanlardan özür dilerim.
Burası Güney Kore mi ya da Japonya mı?
Demiş
ve gitmiş. Finlandiya'dan bahsediyorsunuz.
Niye gülüyorsunuz?
Neden gülmeyelim? Neden yüzünden istifa etmemiş insanlar, bakanlar?
İsmail Altunsoy'un haberine de değinebiliriz. Aynı bağlamda kuraklık krize dönüşüyor demiş bugünkü Zaman Gazetesi'nden. Elektrik ithal edilecek, kış mevsiminde kar ve yağmurun yeterince yağmaması ve mevcut suyun plansız kullanılması Türkiye'ye elektrik krizinin eşiğine getirdi. Resmi verilere göre en bol olması gereken aylar hangileriymiş? Ocak ila Mart. Barajlara gelen su ne kadar azalmış? Burada yeni bir rakam var, yeni bir oran. %60. Enerji yani %40 kalmış. %60 oranında azalmış. Enerji yönetimi çözüm olarak yaz aylarında doğal gaz santrallerinin daha fazla çalıştırılmasını gündeme almış ama Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlar ve doğal gaz arzında sıkıntı yaşanması ihtimali üzerine elektrik ithalatı artırılacak işte. İran, Bulgaristan ve Gürcistan'dan elektrik alınacağına bakalım. Doğalgazla üretim ve ithalat yazın elektriğin daha pahalı kullanılacağı anlamına da geliyor. Böyle bir durumdan bahsetmek evet. mümkün.
Şeyden de bahsedebilmek mümkün. Star gazetesinin internet sitesinde var bu. Hükümet diyor deniliyor haberde. Kuraklık nedeniyle fiyat artışına hazırlanan spekülatörlere karşı ithalat silahını çekmiş. 4.2 milyon ton ithalat izni almış TMO. Piyasaya gerektiği durumlarda müdahale edebilecekmiş. Sektör yetkilileri ise kararı çok yerinde bulmuşlar. İthalat silahını çekmiş hükümet ama mesela ihracat silahını çekmemiş. Son 10 yılda büyük girişim gösteren su ürünleriyle hayvansal mamuller rekor kırmıştı. Türkiye'de kuraklıktan kırılırken içme suyu ihracatında da rekor kırılmıştı içinde bulunduğumuz aylarda.
Evet yani çok, normalin çok altında çekecek bir silah da var mı bilmiyorum doğrusu. Ülkenin su kriziyle karşı karşıya olduğunu biz epey bir zamandan beri dilimiz döndüğünce elimizden geldiğince söylemeye çalışıyorduk. Zaman Gazetesi de 15 Ocak tarihinde duyurmuştu bunu. Doğalgaza ağırlık verilmesi de gaza bağımlı olan Türkiye'yi bu kez de enerji kriziyle karşı karşıya bırakacak deniyor ve barajlara su gelmiyor diye bir TEİAŞ'tan yani Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin tablosundan vermişler. Mesela Mart ayında 2013'te 9 milyondan biraz fazlayken yani %59'luk bir değişim var. %59.2'lik, onda ikilik bir değişim var. Milyon metreküp bazında. Çok önemli Mart ayında. Şubat'ta da %57'lik bir değişim var. Ocak'ta sadece %50'ymiş mesela. %51'e yakın. Yani gittikçe de daha da kötüye giden bir şey ayrıca. Yani Ocak'ta 50, 51 diyelim. Şubat'ta 57. Mart'ta da 59, hatta onun üstü diyelim giderek artarak eğri yükseliyor yani.
Evet.
Çok kaygı verici bir durum ama bunun tedbirinin alınacağını falan.
Ya da sorumluların istifa edeceğini bu konu hakkında herhangi bir şekilde önlem alınmamasına neden olan. Çünkü o kadar net ve şey konuşuluyordu ki geçtiğimiz aylar dediğimde 2-3 ay boyunca. Kışın ortasında.
Daha geçen haftalarda
kuraklık falan olmayacak. 2071'e kadar herhangi bir su sıkıntısı yaşamayacak İstanbul ve Türkiye'nin diğer bölgeleri diye açıklamalar yapıyordu. İnsanlar da harvurup harman savuruyorlardı aynı şekilde. Herhangi bir tutumluluk göstermeden kullandıkları suyu. Bu konuyla alakalı bakalım kimseden bir istifa gibi bir ses gelecek mi? Ya da bir öz eleştiri gelecek mi?
Evet.
Merak etmiyorum ama. Gelmeyeceğini bildiğim için.
Geldi göreceğiz. Dedim ben sana ama şakaydı o.
Paralel evrendeydi o.
Paralel yapı. Evet.
Sonuçta şimdi, susuz ve elektriksiz günler bizi bekliyormuş. Enerji Bakanı'nın söylediğine göre.
Evet, bu ilk defa resmi kanallardan da geldi ve çok önemli bir gelişme. Bir önemli gelişme de dün haberini vermeye başladığımız şey çok büyük bir vurgun düzenine ilişkin. Cumhuriyet yazarı Çiğdem Töker'in hazinenin altyapı projelerinin borcunu nasıl üstleneceğini anlatan yeni bir yönetmelik çıktığını ve hazine garantisi ismi yerine borç üstlenimi adı verilecek bir kandırmacaya gideceğini yazmıştı. Ayrıntılarını vermişti. Biz de oldukça ayrıntılı bir şekilde sizinle paylaşmıştık. Şimdi bugün Taraf Gazetesi'nde de devamı var. Başbakanın çılgın proje diye tanıttığı 3. havalimanı İstanbul için, 3. köprü İstanbul için ve Körfez geçişi gibi Kocaeli Körfezi gibi yatırımları gerçekleştiren iş adamlarının borçlarını hazine garantisi getirildi diyor. Sessiz sedasız bir değişiklik hazine yönetmeliğinde tarihte ilk kez özel sektörün borçlarını devlet devralmış 60 milyar dolarlık yap işlet devret projelerini yapan şirketlerin gelecekteki ve şu anki borçlarını hazine kefil olmuş durumda. Vurgun düzeninde büyük taarruz diye verilmiş. Çılgın projeleri yapan şirketlerin borcu devletin üzerine yıkıldı diyor. Ne diyorsun bu işe?
Ya bilmiyorum, borç demişken bu konuyla alakalı Hüseyin Özay'ın da bir haberi var. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı şirketine 6 milyon TL ceza kesilmiş. Başkan kendi elinde indirim alamamış, dosya Ankara'ya gitmiş, borcun %90'ı silinmiş. Özayın haberinde şundan bahsediliyor. Maliyenin yandaş şirketlere ilişkin vergi borcu sıfırlama skandalı büyüyor deniliyor. Cengiz İnşaat, Albayrak ve Elektromet için yapılan 600 milyon liralık borç indirimi operasyonundan sonra bu kez de Doğu'da bir Adalet ve Kalkınma Partili il başkanının borcu çerez parasına düşürülmüş. Şirketin 6 milyon TL ceza kesilmiş bu yöneticinin. Kendi elinde uzlaşma kurulundan %50'den fazla indirim alamamış. Bunun üzerine dosya büyük indirimin yapılabileceği Ankara'ya merkez kurula gitmiş. Borcu buradan 600 bine kadar düşürülmüş. Yani %10'a kadar düşürmüş galiba.
AKP'li bir il başkanından bahsediyoruz. Kendisi dolar milyarderi mi bilmiyorum. Hüseyin Özay'ın haberi ama milyarderi 6 var. Milyon Türk lirası ceza kesilmiş. Bu indirilmiş borç ve 600 bin liraya kadar düşürülmüş. İyi. Bu arada ben de başka bir haber okuyayım o zaman. Fazlı Mert'in haberini. O zamandan Fatih projesini biliyor Hayır. musun? Hı?
Fatih projesiyle alakalı bir şey mi olmuş? Benim geleceğe dair bütün ümitlerimi bağladığım projeden bahsediyorsunuz.
Yapma ya, okumayayım gerçekten. O zaman.
Evet okumayalım, boş ver.
Kes. Ben burada fısıltıyla söylerim senin kulağına.
Yani gelecekten bahsediyorsunuz şu anda Fatih projesi diyerek. Onu aklınızda tutarak konuşun. İstirham
Bakıyorum
ederim.
Bakıyorum ufka.
Buyurun.
Duvarı görüyorum sadece. Lütfen. Pürüzlü. Fatih projesinin ikinci bölgede altyapı kurulunun ihalesi, kurulum ihalesi almış Data Teknik. Hı hı. Ama mali krize girmiş. Ve projeyle ilgili çalışanlarından 150 personelin işine son vermiş. Hı. İddiaya göre Data Teknik projeyle ilgili 3 aydır herhangi bir çalışma yapmıyormuş. İşte bu seni yıkayacak. Tablet mi yapıyorlar? Hı.
Fatih projesi özel bir proje.
Fatih Sultan Mehmet'ten Yok. Mi alıyor adını?
Yok. Fatih semtinden alıyor adını. Yani özel bir proje. Bütün eğitimi topyekun kaldıracak, kalkındıracak olan bir proje. Artık Türkiye'de ara elemanların değil, entelektüel camiasının oldukça yüksek olabileceği bir noktaya erişebileceğinden bahsediliyor bu projeyle beraber.
Yavuz projesi adını verelim o zaman.
Yok, onu köprüye verdik. Doğru. Başka bir isim bu.
İş aktif eden çalışanlar.
Ya da Deli İbrahim.
Hüdavendigar.
Yani olabilir. Daha çok fazla padişah var. Bu gibi projeleri biraz da cebinizde tutmanız lazım bu isimler, özür dilerim. Önümüzdeki günlerde kullanabilirsiniz.
Halimiz perişan. Artık birisi bize yardımcı olsun diyorlarmış. İhale şartnamesine göre şirketin 1000 kişilik proje ekibi oluşturması gerekiyormuş. 1000 kişilik proje ekibi. Sen onun için ağzın sulanmıştı biliyorum.
Evet.
Salyaların akarak. Ben de o 1000 kişi arasında olabilir miyim diyordun. Şimdilik düşmüş ihtimal. 150 personelin işine son verilmiş. Çok ağır bir kriz yaşıyormuş o da. Peki, burada ara vereceğiz herhalde. Fakat bir de Türkiye'nin tam bir cinnet manzarası göstermeye başladığını ortaya koyan çok sayıda haber var. Sıradan insanlar kendilerini öldürmek üzere ya da öldürme tehdidinde bulunuyorlar. Ellerinde bulunuyor. Onlardan bahsedeceğiz biraz. İnsanlar ulu orta her yerde ateş etmeye ve insanları yaralamaya ve öldürmeye başladılar. Palalarla, bıçaklarla, tabancalarla oluyor. Şimdi de üçüncü devre kanlı bitti diye vermiş mesela haberi. Beşiktaş ve Fenerli futbolcuların birlikte eğlendiği gece kulübünde sevgilisini kıskanan iş adamı silaha sarılmış. Kurşunların hedefindeki milli futbolcu Gökhan Töre omuzundan yaralanmış. Bayağı kurşun yarası almış galiba.
Yani bu tip haberlere baktığınız zaman, yani Töre'nin olduğu için belki biraz daha ilk sayfalarda görebilmek mümkün. Bununla alakalı ve özellikle kadın cinayetlerine, kadın şiddetine karşı baktığınız zaman haberlere
haddi hesabı yok.
Hatta öldürüyorlar, öldürdükten sonra da mesaj veriyorlar artık. Yani bu bütün kadınlara ders olsun şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Evet. Polis tarafından tutuklanmış olan erkekler. Yani okuduğunuz zaman, bir araya getirdiğiniz zaman tüyler ürpertici bir tablo ortaya çıkıyor.
Evet, o da üçüncü ve dehşet verici haberimiz. Bugünün son büyük haberini de aradan sonra izlemeye çalışacağız. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan sizler için Can Tombil'in hazırladığı bir özet var. Gaz filmi var elimizde bir tane. Yani nerede Türkiye'de nasıl gaz kullanılıyor diye özel bir rapor da vereceğiz size.
Açık Gazete.
Charles Mingus ya da Charlie Mingus Jr. 22 Nisan 1922'de doğmuş Amerika'nın en ünlü caz basçılarından besteci, orkestra şefi, grup bando şefi ve piyanist. aynı zamanda da ırk ayrımcılığına karşı son derece önemli mücadeleler vermiş birisi. Erken tarihte hayata veda etmiş. 1979'da onun doğum günü münasebetiyle George Gershwin'in ünlü Summertime adlı bestesini çaldık. Basta Charles Mingus, davulda Danny Richmond, piyanoda da Hampton Hawes yer almaktaydı. Evet, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com ve saat 8.43 devam ediyoruz. Çok yoğun bir program var. Aslında 24 Nisan da çok önemli şeyler, Ermeni tehcir ya da soykırımı, ne derseniz din adına, onun yıl dönümünde önemli etkinlikler var. Onları da birazdan size duyurma fırsatımız olacak. Yarın programımız yok, resmi tatillerde olduğu gibi, onun için önden de duyurma cihetine gitmeye çalışacağız size. Önemli şeylerden bir tanesi de uluslararası.
Evet, haber takibi yapalım aslında. Geçtiğimiz günlerde şeyden bahsediyorduk. Birleşmiş Milletler'in yetersiz kaldığından, çatışma bölgelerinden yetersiz kaldığından bahsediyorduk. Sudan'da en son Birleşmiş Milletler kampına giren kişiler, silahlı kişiler 50'nin üzerinde insanın öldürülmüşlerdi. Birleşmiş Milletler'den daha sonra, daha doğrusu Güney Sudan yönetiminden daha sonra yapılan açıklamalar, artık her şey kontrol altında deniliyordu. Ama durum pek öyle değilmiş. Hem Suriye'den gelen haberler hem de Sudan'dan gelen haberlerde Birleşmiş Milletler'in artık yapabilecek bir durumu, yapabilecek bir şey kalmadığına dair çeşitli uyarılar,
evet,
da geliyor.
Yani Birleşmiş Milletler tamamen bir zavallı parya, tabir caiz ise eğer, bir parya durumu.
Evet, ama yani başka böyle bir durumlarda sırtınızı dayayabileceğiniz ya da güvenebileceğiniz neresi
yok
var? Başka bir kurum var mı Birleşmiş Milletler'den başka? Yok.
Yani mesela, en az 150 bin kişi, belki 160 bin kişi öldü Suriye'de. 9 milyon, hatta 10 milyona yakın sayı veriliyor.
Ya dün bir video izledim. Lübnan'da evsizler var. Suriye'li evsizler var. Bir kadın sokağın ortasında çocuğunu doğurdu. Sokak ortasında çocuğunu doğuruyorlar. Evleri yok. Ondan sonra Kızılaç yardım ediyor. Hastaneler de yok. O kadar dolu. Dörtte biri zaten Suriyeli mültecilerden oluşuyor Lübnan'ın şu anda.
Evet, yani sabahtan alacağımız bir haberde de şey diyor, işte iç savaşın yükünü siviller çekmeye devam ediyor. Şam yakınlarında, başkent Şam yakınlarındaki Yermuk mülteci kampında,
Yermuk diyebiliriz.
Mülteci kampında 10 gündür gıda dağıtımı yapılamıyor.
Hani şu aslanların yedirildiği ve otların kemirildiği,
farelerin, evet, kezilelim filan
kamptan bahsediyoruz. Filistinlerin kaldığı bir kamp. Onlar da savaştan kaçıp Suriye'ye geliyorlar, Şam yakınlarına. Burada da aynı şekilde savaşın ortasında kalıp oradan da kaçıyorlar. Kaçamayanlar da orada kalıyor.
Evet, zaten Filistinli demek yeterli. İç savaştan önce 250 bin Filistinli ev sahipliği yapan bir sığınak noktasıymış bu. Bugünlerde Esad güçleri de bombalıyorlar. Bir açık hava hapishanesi görünümü veriyor. Daha çok Holocaust manzaralarını artık andırır vaziyette.
Son gıda sevkiyatından bölgeye gönderilen miktarın kampı 10 gün idare edebileceğini duyurmuş Birleşmiş Milletler yetkilisi Chris Gunes ve 20 bin kişinin açlıktan ölebileceğinden bahsediyor. Eğer bu yardımlar devam edemezse.
20 bin kişiden bahsediyoruz.
Evet, Esad yönetimi de izin vermiyor buraya girişlerde muhtemelen. Bir çatışma bölgesi haline gelmiş aynı zamanda.
Evet, 4 Fransız gazeteci de dün Paris'e ulaşmış. Suriye'de kaçırıldıktan sonra IŞİD deniyor, Irak Şam İslam Devleti adlı grup tarafından 10 ay ve 6 ay boyunca falan hiç gün ışığı görmeden yaşamışlar. 4 Fransız gazeteci de Cumhurbaşkanı François Hollande ve aileleri tarafından karşılanmış. Türk yetkililer önemli bir rol oynadı demişler gazeteciler. Böyle bir
haber. Yani bir diğer haberse Birleşmiş Milletler'in geçen hafta Güney Sudan'ın petrol kenti Bentiu'da silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından yüzlerce kişinin farklı etnik kimlikleri nedeniyle öldürüldüğünü açıkladığı bir basın açıklamasından geliyor. Duyurduğu bir basın açıklamasından geliyor. Camiler, kiliseler, hastaneler hedef alınmış. Yani evet, herhangi bir şey yok yani.
Petrol kavgası var.
Evet.
Aynı zamanda da bir avuç ağababası, yani işte petrolün gelirini ve bütün gelirleri elinde tutan, politik bakımdan yükselmiş, her yerde olduğu gibi oligarşik bir yönetim. Şimdi etnik gibi gözükmeye başladı tabii. Bir yanda şey var.
En kolay kılıf, evet, en kolay kılıfa bürünüyor bu tip kavgaların.
Güney Sudan devlet başkanı daha büyük kabilenin, etnik grubun başında, Dinka'ya bağlı Salva Kiir. Ama Nuerler var bir de. Bunlar da muhalif Riek Machar'ı destekliyor. Silahlı muhalif.
Güney Sudan'da da 1 milyon kişi evlerinden olmuştu bu çıkan çatışmalar sebebiyle.
Evet, yakında zaten bütün dünyanın alacağı manzaranın bu olacağını söylemek için kahin olmaya lüzum yok. Zaten Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri Robert Fisk de Orta Doğu'da, öncelikle Orta Doğu'nun en tecrübeli gazetecisi sayılabilir dünyadaki. Fisk çeşitli örneklerle para siyaset ilişkisini yazmış ve Orta Doğu gelecekte kara parayla idare edilen bir mafya devleti olacak demiş. Bütün Orta Doğu için bahsediyor. Ayrıntılarına girecek zamanımız yok doğrusu ama durumun Fisk'i haklı çıkarır nitelikte gelişmekte olduğunu söylemek mümkün. Bu arada iki de şeyden bahsedelim, Türkiye'den. Çok önemli iki mesele daha var. Bir tanesi bu şeylerin, Yalova seçimi iptal edildi. Yüksek Seçim Kurulu Yalova'nın belediye başkanlığı seçimi iptal etti. AKP'nin askerler ve sandık kurulu üyeleri seçmen olmadığı halde oy kullandı diye bir iddiası vardı. Onu değerlendirmiş Yüksek Seçim Kurulu. 1 Haziran'da tekrar seçime karar vermiş. Önce ilk itiraz Halk Partisi'nden de gelmişti. 1 oyla AKP kazandı demişlerdi. Sonra 6 oy farkla Cumhuriyet Halk Partisi kazandı dendi. Şimdi de ne olduğu belli değil. Bir de görüntü meselesi var Türkiye'den. Helikopter düştükten sonra görüntüler var demişler. Çok vahim bir durum var. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selami Ekici canlı yayına çıkmış televizyonda, CNN Türk'te, ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkan hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasıyla ilgili önemli açıklamalar yapmış. Kazada ölen İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in düşüş anını ve sonrasını kamerayla kaydettiğini belirtmiş. Telefon bağlantısı da kurulmuştu kendisiyle, hatırlanacağı gibi. Ama görüntüler bazı kişilerin eline geçti demiş. Birileri tarafından kaybedildi diyor. Savcıdan talepte bulunduk. Görüntüler elimize ulaşır ulaşmaz kamuoyunda paylaşacağız kamuoyuyla demiş. Ama tabii bu, o tarihte kaybedilen şeyleri bulmak mümkün, yani bulmak olabilir
mümkün
mi?
Mümkün değil. Bu tip şeyler çok fazla dolaşıyor. Seçimlerden önce de bu tip rivayetler dolaşıyordu ama herhangi bir materyal olmadığı için ortada, sadece Büyük Birlik Partisi'nin yaptığı açıklamalar, basın açıklamalar olarak ortada kalıyor.
Evet. Bir önemli açıklama daha var ama bulunan görüntü var. O da polisin gaz fişeğiyle vurduğu Berkin Elvan soruşturmasında olay yerinde Toma kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmış. Onu da Gezi'de ele alacağız.
Evet.
Şimdi gelelim gaz meselesine, gaz raporumuza.
Ufak bir ses var, o ufak sesi verelim. Çok kısa, 20 saniyelik bir ses. Ardından da tekrardan konuşmaya başlarız.
Evet, yani okul bahçesine atılan gaz bombası çocukları hastanelik etti diye bir haberle başlıyorduk. Dün aslında bayağı enteresan şeyler olmuş durumda.
Konuda 1 Mayıs.
1 Mayıs'la ilgili olarak kalabalığı dağıtmış polis, gaz atmayalım. Taksim'de 1 Mayıs gerginliği diye Hürriyet gazetesi vermiş.
Evet, ses hazırmış. Selahattin de ses hazır olduğunu söyledi.
Evet.
Bir ona kulak verelim, ardından bu gaz durumlarına tekrar değinelim.
Tekrar ediyorum arkadaşlar. Buradan eğer uzaklaşmazsanız arkadaşlar müdahale edecekler. Ben attı kalabalığa sesleniyorum. Lütfen herkes işine gücüne devam etsin. Basın mensubu arkadaşlarım, sizlere sesleniyorum. Polis hattını dışarı çıkar mısınız lütfen?
Dönelim vatandaşım.
Evet, dün sendika temsilcileri 1 Mayıs'la ilgili Gezi Parkı merdivenlerinde basın açıklaması yapmak istemişler. Disk Kesk TMOB ve TTB'nin oluşturduğu 1 Mayıs komitesi. Fakat polis izin vermemiş, dağılın diyor.
Bu sesin yani önemi
değil, kibarca dağılın diyor. Çünkü çok kibar. Meraklı kalabalık uzaklaşın, yoksa müdahale etmek zorunda kalacağız lütfen diyor.
Yani olayla alakası olmayan bakan insanları polis müdahale etmekle tehdit ediyor, farkında mısınız?
Evet.
Yani herhangi bir şekilde eylemciler ya da göstericiler ya da teröristler ya da anarşistler değil. Gezi sadece parti. Oradan geçerken bakan insanları dağılın yoksa polis size kalkanlarla, tazikli suyla ve gaz bombalarıyla müdahale edecek diyor. Plastik mermileri de koyabiliriz bu listenin içerisine.
Gezi Parkı'ndayım, her şeyin farkındayım.
Böyle bir atasözü almışmaya başladı galiba.
Evet. Peki bu böyle.
Sonra... Yani Şırnak'taki olay da şuydu. Şırnak'ta öğrencilerin taş atması üzerine polis de gaz bombası atmış ama polisin attığı gaz bombasından ikisi okul bahçesine düşmüş ve 12 çocuk gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılmış.
Yalnız okul demekle yetinmeyelim, ilk okuldan bahsediyoruz.
Evet.
Silopi'de Süleyman Demirel ilk ve ortaokulunda. Okul yanından adliye binası önündeki polisleri taşladı diye bir iddia var. O zaman da polisler gaz bombası atmışlar. 5. sınıf öğrencileri ve 6. sınıf öğrencileri 12 öğrenci gazdan etkilenip fenalaşmış. Fotoğrafları var, yatıyor çocuklar, kız çocukları filan.
3. 4. sınıf öğrencileri okula gidiyor.
5 ve 6.
Sınıftayken gaz içeri giriyor.
Evet, çok acayip bir şey. Ama devam edelim. Bu yeni bir şey.
Bu yeni bir şey değil. Ufak bir araştırma yaptım sadece. Herkes yapabilir bunu bilgisayarından. Polis sadece okulları mı gaz bombası atıyor? Bununla alakalı bir ufak bir meraka kapıldım. Sadece tabii ki şeyler değil. Hastaneler değil. Özür dilerim. Okullar değil. Bunun yanında mesela ufak bir liste çıkardım. Daha önce Şişli'de hastaneye, Taksim'de pastaneye, Kadıköy'de meyhaneye, Gezi Parkı'nda kütüphaneye ve yemekhaneye aynı zamanda. Antalya'da kumarhaneye gaz bombası atmışlardı. Kumarhanenin içinden saklanan insanlara havalandırma deliğinden attıkları gaz bombasıyla dışarı çıkarmışlardı. Ankara'da dershaneye gaz bombası atılmıştı. Feriköy'de baruthaneye atılmıştı, Baruthane Caddesi'ne. İstanbul'un muhtelif yerlerinde eczacıların önüne atılmıştı. Eczacıların yaptığı bir açıklama vardı, basın açıklaması vardı, kendi sitelerinde bulunabilir. Bunların yanında bu hanelerin pencerelerinden ve balkonlarından içeri atılan gaz bombalarını saymıyorum. Ayrıca Adana'da da zabıtalar postanenin önüne biber gazı sıkmışlardı. Bu liste böyle uzuyor. Sadece ufak bir haneler kısmından aradığınız zaman
hanelere...
1-2 sene içerisinde bütün hanelerde görebilirsiniz bu gaz bombasının etkisini.
Normal hane halklarına atılanları saymıyoruz.
Yok, hayır, saymıyoruz.
Onlar. Bunlar sadece...
Ama trajik bir haber daha vardı. Bu da 2-3 gün önceden geliyor galiba. Tam olarak şeyine de bakmak lazım bunun. Öyle 2-3 gün olarak söylemiyorum. Geçtiğimiz hafta diyelim. Polis Aksaray'da elinde bıçakla intihar girişiminde bulunan 59 kişiyi ikna etmeye çalışmış. Bütün çabalara rağmen ikna olmayınca kalkanı yardımıyla biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirmiş intihar etmek isteyen kişide.
Evet, bu da ilginç ama
bundan sonra da akşam gazetesi şey diyor, paralel yapı Taksim'e giden, Taksim'de 1 Mayıs'ta çıkacak olan olaylarda emirleri dinlemeyecek, gaz kullanmayacak diyor.
Paralel bu kadar alışmış olan bir 1 Mayıs'ta gaz sıkmayacak, Taksim'i açacak diye bir komplodan bahsediyor.
Yani bu kadar alışkanlığını nasıl bitirebilecek polis gerçekten, bir emirle beraber bu kadar kolay olacak mı?
Hayır, sen iyi niyet diyorum diyorsun, akşam öyle demiyor. Paralel yapı şey yapıyor, sabotaj yapacak, sıkmayacak gaz diyor. Asıl normali sıkması.
Evet, ama bu kadar alışkanlık yapmış olan bir yapı, paralel yapıdan gelen bir emirle gaz sıkmamazlık, orada durup bir şekilde arkadaşları sıkarken kendileri bekleyebilir mi diye soruyorum.
Tabii ben. Onlar paralel yapının polisleri çünkü.
Burada da büyük bir alışkanlıktan bahsediyoruz.
Emir komuta zincirinden bahsediyoruz.
İnsanın canı çeker belki. Sonuçta sürekli yapılan bir hareket bu.
Benim favorimse yine de. Haklısın, intihardan vazgeçirilen de az ilginçlikte değil, gaz ve kalkan kullanılarak, ama bir numara bence şey, Hürriyet'in haberiydi, seni çıkarttın. Kumar oynarken polis baskınını haber alınca kendilerini depoya kilitleyen 50 kişi havalandırma deliğinden biber gazı sıkılarak dışarı çıkartılmış. Ve sonunda kabahatler kanununa göre 187'şer Türk lirası para cezası alarak serbest bırakılmışlardı. Bence yılın en önemli olaylarından biri.
Bu arşivden biri. Evet, arşivden
bir. Arşiv çalışması. Evet, şimdi ekoloji hareketleri gündemine geçiyoruz. Ve Erol Çiçek'le konuşacağız. Sulak alanların korunması yönetmeliği.
Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor.
Günaydın Erol Çiçek.
Günaydın Ömer Bey.
Merhaba Erol Bey.
Merhaba.
Evet, sulak alanların korunması yönetmeliği diye not düşmüşüz. Burada durum nedir? Lütfen özetler misiniz?
Şimdi şöyle genel bir özet yapayım, ondan sonra konuya girelim fazla uzatmadan. Sulak alanlar küresel ekolojik sistemin çok önemli bir parçası. Geçenlerde küresel iklim değişikliği ile ilgili Birleşmiş Milletler'in açıkladığı bir rapor vardı. Bu raporda artık küresel ısınmanın 2 derecede, yani 100 yıl sonuna kadar 2 derecede tutulamayacağını ve uyum çalışmalarına başlanılması gerektiğinden bahsetti. Bu raporun bence en önemli özelliği buydu. Böyle bir ortamda biz AKP hükümetinin yağma ve talan politikalarının gereği olarak sulak alanlara, orman alanlarına, nehirlere, ırmaklara, her türlü doğa kaynağının, ekolojik sistemde çok önemli yer tutan kaynakların bu politikaların gereği olarak talan edildiğini, yağma edildiğini görüyoruz. Sulak alanlarda bunlardan sadece bir tanesi. Büyük bir sistemde bu yağma talan politikasının içinde küçük bir parça. Sulak alanlarla ilgili olarak şunu söylememiz lazım öncelikle. Bu sulak alanlarla ilgili bizde bir yasa yok. Yalnız Ramsar Sözleşmesi ve bu da imzalanmak Türkiye'nin imzasıyla birlikte yasa hükmünde. Şimdi burada sulak alanları şöyle tanımlamışlar. Sulak alanlar doğal veya yapay olabiliyor. Devamlı veya geçici, suları akar veya durgun, acı veya tatlı, denizlerin gelgit hareketlerindeki çekilme bölgeleri dahil olmak üzere 6 metri geçmeyen derinlikteki bütün sular, sazlıklar, bataklıklar sulak alan olarak tanımlanmış. Sulak alanların şöyle bir önemi var. Dünyadaki tatlı su rezervinin neredeyse %90'ını karşılıyor bunlar tek başına. Biz ise bunları DSİ'nin, Cumhuriyet'in bundan önceki dönemlerinde DSİ'nin yanlış bir politikası olarak neredeyse Marmara Denizi büyüklüğündeki bir sulak alanı kurutma faaliyetleriyle kaybettik.
Evet, esas itibariyle yani bataklıklar, sivrisinek vesaire evet, kurutulması gereken bir şey olarak görülüyor.
Evet, bir yanlış yani, şekilde çok değerlendirildi. Evet. Yanlış bir politika uygulandı. Şimdi görüyoruz ki bu politikaya devam ediyoruz. Fakat bu buradaki niyet bilgisizlik, bilgi eksikliği değil, tamamen bu doğal kaynakların sömürülmesine dönük.
Rant yani.
Evet, rant. Kısacası rant, AKP'nin temel politikası olan rant. O yüzden de bakanlık 3. köprü ve havalimanı ile ilgili olarak orada daha önce taşıyacakları tarafından terk edilip gidilen çukurların, suyla dolan çukurların, bunlar diyor şey değil diyor, sulak alan girmez diyor. İçine öyle geliyor tabii. Şimdi olay bu şekilde. Yalnız AKP hükümeti ne yaptı? Sulak alanlar yönetmeliğini en son tamamen yeniledi. Yeni bir yönetmelik çıkardı. Bu yeni yönetmelikte sulak alanları, daha önceki yönetmelikte de vardı gerçi, mahalli sulak alanlar, ulusal sulak alanlar ve uluslararası sulak alanlar olarak böldü. Ve bu bölümünle birlikte koruma statülerini farklılaştırdı. Ulusal sulak alanlar farklı bir statüde korunuyor. Mahalli sulak alanlar farklı bir statüde korunuyor. Farklı koruma statüleri getirdi. Şimdi bu koruma statülerine baktığımızda mahalli sulak alanlarla ilgili mahalli komisyonlar kuruluyor. Ulusal sulak alanlarla ilgili olarak da bir ulusal bir komisyon var. Bu komisyonlarda konuyla ilgili konunun uzmanı olan ekolojistler, botanikçiler, zoologlar ve limnologlar, hidrologlar yok. Fakat üniversitelerden iki öğretim üyesi ve sivil toplum örgütlerinden, işte Avcılar Kulübü'nden vesaire iki üye şeklinde buradaki katılımcılığın sağlandığını iddia ediyorlar. Bu anayasaya aykırı bizce. Ramsar Sözleşmesi'ne de aykırı.
Avcılar Kulübü mü?
Tabii yani sivil toplum örgütü öyle oluyor. Evet. Yani direkt Avcılar Kulübü olarak yazmıyor ama onlar olacak büyük ihtimalle.
Evet. Müteahhitler Derneği'nden filan da kişiler vardır.
Olabilir yani, zamana göre gerek görürlerse öyle de olabilir.
Evet.
Şimdi bir başka maddesinde bunun mutlak koruma alanları tanımlanıyor. Bu mutlak koruma alanında da şöyle diyor. Zorunlu olmadıkça diyor mutlak koruma alanında ve mutlak koruma alanında özel mülkiyete konu olamaz. Buradaki kritik ifadede zorunlu olmadıkça.
Evet.
Yani bu idare takdiri zorunluluk gördük deyip bu sulak alanlarda insan faaliyetlerine özel mülkiyeti açılabilir. Bu da bizce şeye aykırı. Ramsar Sözleşmesi'ne. Bunun dışında çok ilginç bir şey daha var. Bence en önemli kısmı bu sözleşmenin diyorum. Yönetmeliğin. Eski yönetmelikte, ilk çıkan yönetmelikte tampon bölge 5 kilometreydi. Yani sulak alanın 5 kilometre çevresinde bir daire veya sulak alanın şekline göre bir genişlikte bir şey çizdiğinizde 5 kilometreydi. Bu alanda endüstriyel tesisler, kimyasal tesisler, taş ocakları vesaire gibi kirletici özellik taşıyan birinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri açamıyordunuz. Şimdi bu yönetme bundan önceki yönetmelikte yanılmıyorsam 2010 yılında bu tampon bölge 2,5 kilometre indirildi. Son çıkan yönetmelikte de bu tampon bölge kaldırıldı. Tamamen yönetmelikteki ifadesiyle bilimsel bir kurulun inisiyatifine bırakıldı bunun genişliği. Kısaca yeni yönetmelik bu şekilde.
Evet, bu süreyi maalesef doldurduk. Ama çok önemli tabii bu söylediğiniz değişiklikler. Peki buna karşı hukuki olarak ne yapılabileceğini de belki bir kez daha bir araya gelip konuşmamız gerekebilir.
Yani sanırım değişik kurum ve kuruluşlar dava açma hazırlıklarını sürdürüyorlar.
Sürdürüyorlar, evet, hukuki bu önemli, sürdürülmesi gerekiyor ama evet. Çok... ayrıntılarını verdiğiniz çok önemli bir değişiklik, tahrip edici nitelikte yeni rant alanları açacağı.
Evet, her alanda sürdürülen saldırının sadece değişik bir parçası.
Bir parçası yönü, evet. Çok teşekkürler, evet. Erol Bey.
Oldu, iyi günler, iyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor.
Açık Gazete.
Thank you. Charlie Mingus ve arkadaşlarından Boogie Stop Shuffle adlı parçayı dinliyoruz. Dinliyorduk ve şimdi Ahmet İnsel'e bağlanacağız.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet.
Günaydın.
Günaydın Ahmet Bey.
Günaydın Can.
Bir teknik anlaşmazlıktan dolayı biraz geciktik, kusurumuza bakma.
Evet. Dinleyiciler özellikle özür dileriz.
Dinleyicilerden özür dileriz. Evet, bugün önemli bir kitap üzerinde konuşmak üzere sözleşmiştik. Yani Thomas Piketty'nin, Fransız iktisatçı, Amerika Birleşik Devletleri'nde de satış rekorları kıran, aslında galiba Fransa'da da öyle, Kapital, 21. yüzyılda Kapital adlı kitabından bahsediyorduk. Amerika'da yeni yayınlandı çevirisi ve satış rekorları kırıyormuş. Konferanslar da var ve kapitalizmin temel çelişkisinden bahsediyor biraz. Ondan konuşalım.
Evet, satış rekorları kırarken tabii gene de yüz binler satamıyor. Çünkü Fransa'daki kitap 967 sayfa. Evet. İngiltere'deki versiyonu ise 650-700 sayfa yanılmıyorsam.
Evet.
Kitap çıktığında ben iletişim yayınlarında bunu hemen çevirelim diye teşebbüs ettim ama doğrusunu söylemek gerekirse 960 sayfalık kitabı çevirirsek bu kadar emek ne olur, satılır mı, kim bunu çevirecek soruları karşısında teslim oldum. Şimdilik askıya aldık. Belki İngilizce çevirisindeki kırpmaları dikkate alarak bir şey yaparız.
Ben giriş ve sonuç bölümlerine bakabildim sadece. Evet, İngilizcesi de 700 sayfaya yakın.
700 sayfaya yakın, evet. İçinde grafikler falan da var ama okunması çok kolay.
Çok kolay, çok, evet. Kolay.
Dili çok kolay, didaktik aynı zamanda. Bazı yerleri iktisat bilmeyenlerin rahatlıkla okuyabilmesi için kullandığı bütün kavramları da, işte örneğin artan oranlı vergi ne demektir falan, bunları da tek tek anlatarak gidiyor. Didaktik de bir kitap. İlginç bir şey, biraz evvel dediğim gibi çok satan kitaplar arasında bu son dönemde giren ikinci dikkatimizi çeken kitap, birincisi David Graeber'ın kitabıydı, bu borçlanma üzerine. 50 bin yıldan beri borç hikayesi diye bir David Graeber'ın, gene kalın böyle 650-700 sayfalık bir kitabı. O kitap 100 bin civarında satmıştı Amerika'da. Bu Piketty'nin kitabının da bu kadar satması bekleniyor. İkisi de aslında kapitalizmi uzun soluklu, David Graeber çok uzun soluklu bir perspektiften ele alır. David Graeber'in kitabı çevrilecek galiba, bir yayın evi hakkını almış. Türkçesi herhalde 1-2 yıl içinde okuruz. Thomas Piketty ise 18. yüzyıldan bugüne kadar kapitalizmi inceliyor. Daha gerisine bakmıyor tabii. Ve esas Thomas'ın, Piketty'nin analizinin merkezinde gelir dağılımı ve ondan daha önemlisi mal varlığı dağılımı eşitsizliği üzerinde duruyor. Ve 18. yüzyıldan 19. yüzyıl arasında çok büyük bir mal varlığı ve onunla bağlantılı olarak gelir dağılımı eşitsizliği üzerine inşa edilmiş bir kapitalizm dinamiğin 20. yüzyılda tamamen olmasa bile büyük ölçüde değiştiğini ve 20. yüzyılda emek, çalışmaktan, daha doğrusu diyelim emek değil sadece ama çalışmaktan kaynaklanan gelirlerin mal varlığından kaynaklanan gelirlerden daha hızlı ilerlediğini vurguluyor. Ve ilginç bir örnekten hareket ediyor. Aslında kitabı ilginç kılanlardan bir tanesi de kendisini iktisat bilimi gibi, bir kendisinin tabirinden söylüyorum. İktisat bilimi diye bir şey, tabir bana çok itici geliyor, çok bilimci geliyor, çok iddialı ve haksız yere bir iddia gibi geliyor. İktisat bilimi değil, ekonomi politiktir benim yaptığım diyor ve burada Jane Austen ve Balzac'tan epey bir göndermede bulunuyor. Çünkü onların o dönemdeki yaptıkları gözlemleri bir iktisatçının yaptığı gözlemden daha veya bir siyasetçinin yaptığı gözlemden daha yetkin olduğunu vurguluyor. Özellikle de bu Balzac'ın Goryoba
evet.
Evet, kitabında o meşhur Vautrin'in Rastignac'a verdiği bir öğüt vardır. Kitabı okumuş olanlar hatırlarlar belki. Orada Vautrin Rastignac'a işte Mademoiselle Victorine'in erkek kardeşini öldürüp Mademoiselle Victorine'le evlenip onun mirasına el koymanın aslında 30 yaşında kralın savcısı, 50 yaşında çok ünlü bir avukat olmaktan çok daha büyük bir gelir imkanı verdiğini anlatıyor. Buradan hareketle şeyin söylediği, Thomas Piketty'nin söylediği, yani diyor ki Balzac bize şunu öğretiyor. 19. yüzyıl başında mali olarak rahata ermenin yegane yolu bir patrimuana, bir mal varlığına el koymak. Ya bu silahla el koymak ya da işte çeşitli hilelerle ve esas itibariyle mirasa el koymak olabilir. Eğitim, çalışma, liyakatla bir yere varılmıyor diyor 19. yüzyıl başında. Balzac'ın bize gösterdiği bu. Fakat 20. yüzyılda tabii bir değişiklik var ve 20. yüzyıl bu anlamda ücretliler yüzyılı olarak da tanımlanabilir. 20. yüzyılla 19. yüzyıla göre 20. yüzyıl daha eşitlikçi. Eşitlikçilikte şöyle bir faktör var, onu vurguluyor. Sadece ücretler, mal varlığı yani kira ve faiz ve kar gibi sermaye gelirlerinden daha hızlı arttığı için değil, 20. yüzyılda 3 tane faktör vardır diyor, eşitlikçi fonksiyon görmüş. Birincisi savaşlar. Çok ciddi bir özel sermaye yıkımı yaratan bir şey savaşlar. 1. ve 2. Dünya Savaşı ve tabii ki 1929 krizi. Yani ikincisi kriz. Krizler, büyük krizler aynı zamanda özel sermayenin, özel mal varlıklarının ortadan kalkması, büyük ölçüde değerini kaybetmesine yol açtığı için eşitlikçi bir fonksiyonları var. Üçüncüsü iktisat devletlerin politikaları. 20. yüzyılda ortaya çıkan miras vergileri, artan oranlı gelir vergileri, devletleştirmeler gibi bir dizi önlemle yüksek gelir vergileri. Unutmayalım ki Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930 krizinden sonra ta 1970'lere kadar gelir vergisinin en yüksek dilimi %75-%80'di hatta.
Evet.
En üst dilimi. Şimdi %38'e düşmüş durumda Reagan'ın beri. Yani 1980'e kadar Thomas Piketty'nin çizdiği tabloda ücretler arttığı için değil ama rant gelirleri diyelim daha genel olarak, rantlar üzerinde hem bir dizi yıkım olduğu için, ortadan kalktıkları için, buharlaştıkları için, bir dizi de politikayla bunların gelirleri sınırlandığı için ücretler toplumu, daha doğrusu ücretlerin de hepsi değil tabii ki, ücretler arasında üst düzey yöneticiler toplumu egemenliği oluşturuyor gelişmiş ülkelerde. Bu Fransızca'da kadr tabiri kullanılır. Türkçe'de çok onun karşılayacak bir tabir yok maalesef. Üst düzey yönetici diyelim onlara.
Evet. Bu
şey diyecektim.
Evet, şeyi söylemek istedim yani Piketty özellikle bu işin daha başlangıç olduğunu ve bundan sonra çok daha yani sadece gelir dağılımı adaletsizliğiyle işin kalmayacağını, bunun bir oligarşiye yani babadan kalma bir kapitalizme, hanedan kapitalizmine gitmekte olduğunu ve bunu ancak bir şekilde müterakki, işte senin de dediğin gibi giderek artan müterakki vergilerle kontrol edilebileceğini, aksi takdirde çok ciddi bir yıkımla karşı demokrasinin ortadan kalkacağını söylüyor aslında.
O, yani bu yönetim şöyle, biraz evvel dediğim gibi bu 1920. yüzyıldaki göreli eşitlik politikası 1980'den sonra tersine döndüğünü belirtiyor.
Evet.
Yani bu hep diyoruz ya, neoliberal politikaların başlangıç milat tarihi işte Thatcher'ın iktidara gelmesidir, Reagan'ın iktidara gelmesidir ve arkasından ortaya çıkartılan mali sermaye birikimine dayalı, yani üretken sermaye değil de mali sermaye birikimine dayalı yeni iktisadi dinamiktir. Buna patrimonyal kapitalizm adını veriliyor. Zaten Piketty'nin de kullandığı tabir bu. Patrimonyal kapitalizm, yani mal varlığına dayalı kapitalizm. Üretken sermaye değil de mal varlığına dayalı kapitalizm. Ve bu rantiye toplumundan bir ücretli toplumuna geçişte ücretliler arası eşitsizliğin sınıfsal bir karakter almaya başladığını belirtiyor. Ne demek bu sınıfsal karakter almak? Alt gelirdeki, örneğin asgari ücrette çalışanlarla üst gelir düzeyine sahip, en üst gelir düzeyine sahip olanlar arasındaki gelir dağılımı uçurumunun en hızlı artan uçurum olduğunu belirtiyor. Ve dolayısıyla hakim sınıf, iktisadi anlamda hakim sınıfın ücretlerin içinden çıkan, biraz evvel bahsettiğimiz esas itibariyle yönetici, yani sermayenin asli sahibi olmamakla beraber sermayenin asli yöneticisi durumunda olan bir kesim. Bu kesimin şu anda 1950 ile 80 arasında tespit ettiği en iyi ücreti alan ücretlilerin %10'unun 1950 ile 80 arasında en yüksek miras gelirine sahip %10'dan daha yüksek olduğunu belirtiyor 1950-80 arasında. Ama dediğim gibi 1980'den sonra iş yeniden mal varlığı gelirlerinin emek gelirlerinin üzerinde daha hızlı artmasıyla mal varlığı eşitsizliğinin giderek arttığı bir dünyaya doğru sürüklendiğimizi belirtiyor. Şöyle bir veri verelim. Şu anda dünyada, ama her zaman böyleydi ama şu an son 30 senede bunun daha da derinleştiği çok açık. Mal varlığı dağılımındaki eşitsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlikten çok daha yüksek. Amerika'da nüfusun %50'sinin hiçbir mal varlığı yok. Nüfusun %10'unun, pardon %2'sinin sahip olduğu mal varlığı Amerika'nın toplam özel mal varlığının %50'si.
Evet, yani mesela artık sadece %1 de değil, daha da çok daha küçük bir bölümün çok daha büyük, yani elle evet. sayılabilecek sayıda 84 kişiden bahsediyoruz. Dünya nüfusunun şimdi yarısının evet. sahip olduğu mal varlığına sahip gibi bir durum mu? Bu da tabii o yaldızlı çağ diye adlandırılan Gilded Age denen, yani işte hırsız baronların filan bulunduğu döneme Avrupa'da da Belle Époque deniyor. Güzel çağ deniyor.
Evet, güzel çağ denilen. Evet.
Ona dönüşün, yani bir abartma değil aslında. Ama bu sefer
19. yüzyıl başında, hatta 18. yüzyılda Marx, hatırlarsan, ilkel sermaye birikiminin sadece küçük atölyelerin manifaktüre dönüşmesinden değil, aynı zamanda korsanlıkla yapıldığını anlatır.
Evet,
konkistadorların yarattığı şeyi yağmalama, Amerika'nın gümüş ve altın madenlerini yağmalamasının ilkel sermaye birikimindeki rolünün neredeyse şey kadar önemli olduğunu, üretken yatırımlar kadar önemli olduğunu bilir. Ama tabii şurada bir fark var. Bu ilkel sermaye birikimini bu şekilde yapmak aynı zamanda üretim için gerekli teknolojik yatırımları da ertelemek demek. Piketty'nin belirttiği bir olgu var. Diyor ki tamam, bunu böyle devam edeceğiz. Ama bu şekilde devam edersek, yani orada bir çok kullandığı bir çok basit bir denklem var. Küçük R G'den büyüktür.
Evet.
Bu diyor devam etmesi mümkün olmayan bir süreç. Nedir küçük R G'den büyük? G dediği yıllık büyüme hızı. R dediği sermayenin yıllık getiri oranı.
Evet, getiri oranı.
Getiri oranı. Şimdi G büyüme %5 iken, yılda %5 iken, bu meşhur 1950-1980, bu 30 istisnai yıl dediğimiz kapitalizmin döneminde olduğu gibi, büyüme %5 iken, yılda %5 iken, sermayenin getirisinin %4,5-5 olması sürdürülebilir bir şey diyor. Bu böyleydi. Ama şimdi ortalama büyüme %1-1,5 civarındayken, sermayenin hala %4,5-5, hatta bazen %7 yılda getirir, ortalama getirir durumda olması, bütün o biraz evvel bahsettiğimiz gelir dağılımı bozukluğunun ana temel noktasını oluşturuyor. Ve bu sürdürülebilir değil diyor. Çünkü bunun daha uzun vadede devam etmesi bir şey getirecek, bir kapitalizmin önüne bir tıkanma getirecek, tüketim tıkanması getirecek. Çünkü bu azınlıktaki kesimin yapacağı tüketimin o bütün üretim kapasitesini absorbe etme imkanı yok. Bir yandan bu var. Diğer yandan bunu kompanse etmek için devlet harcamalarının hızla arttığını görüyoruz. Özellikle 2008 krizinden sonra. Ve burada bir devlet bir kamu borçlanması var. Şimdi önümüzde 21. yüzyılda bu kamu borçlanması, düşük büyüme, kamu borçlanması ve sermayenin bu yüksek gelir beklentisi, baskısı denklemini nasıl çözeceğiz? Burada getirdiği yöntem, önerdiği yöntem diyor ki bunu evvelden gördük. Sermayenin bu aşırı yoğunlaşmasını geçmişte ya savaşlar ve krizler sermayeyi yok ederek çözdüler ya enflasyon çözdü. Enflasyon bu anlamda hani deriz ya şeytan yılanın başı, Tayyip Erdoğan yıllarca enflasyon canavarından falan bahsetti. Enflasyon canavarının üstünden gelmekten falan bahsediyordu. Enflasyon bir tarafıyla rantiyelerin gelirlerinin azalması demek.
Törpülüyor. Evet.
Evet, törpülediği için. Diyor ki ya enflasyonist politikalara başvuracağız. Ya savaş çıkacak, ya bir kriz çok büyüyecek. Ama bunlar çok bedelli politikalar. Bir üçüncü yol var diyor. Niye o zaman üçüncü yol mal varlığı üzerinden. Yani sermayeye müterakki artan oran vergi.
Yıllık vergi evet. Tek doğru evet, çözüm de o diyor. Evet,
tek doğru müterakki. Çözüm budur diyor.
Yoksa da dünyada servet üzerinde sınırsız bir küresel eşitsizlik göreceğiz.
Küresel eşitsizlik artan.
Bu da sürekli artan. Bu da yıkımdan başka.
Aynen.
Yani ortak mal varlıkların ortak ve yeni yönetişim biçimlerini geliştirmenin tek yolu budur. Aksi takdirde yıkım ve çöküş olacağını söylüyor. Çok iyimser de değil görebildiğim kadarıyla. Ben sadece giriş ve sonuç bölümlerini okudum ama.
İyimser değil. Seni ilgilendirecek bir, belki İngilizce versiyonu da bilmiyorum. Seni ilgilendirecek bir 4-5 sayfalık bir şey bölümü var. Çevre.
Ona da baktım. Ona da baktım.
Ama çok kısa orada o bölüm.
Kısa ama çok önemli şeyler de söylüyor. Yani uzun vadede.
Nikola Stern ve Nordhaus şeyinin aktüelizasyonunun arasındaki farkı da anlatıyor. Nasıl iktisatçılar istedikleri şeyi, istedikleri sonucu istedikleri gibi ortaya dökebilirler. Aradaki aldıkları değişkenleri farklı olduğu zaman nasıl sonuçlar bütünüyle değişebilir ve istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz.
Evet, yani küresel açıdan bakacak olursak bu dünyanın uzun vadedeki bir numaralı kaygı sorunu da budur diyor.
Öyle, evet. Evet, yani bir numaralı, yani şey diyor, rantiyelerin sözüne kanmayın. Onlar devletin, yani veya liberallerin, neoliberallerin sözüne kanmayın. Onlar en büyük 21. yüzyılı bekleyen en büyük tehlike devletin borçlarıdır. Onları bir an önce kısalım diyeceklerdir. Çünkü onlar kemer sıkma politikasından başka bir şey önermiyorlar. Ama kemer sıkma politikası bizi felakete götürür. İkincisi de diyor bizi uzun vadede devlet borcu değil felakete götürecek olan şeydir. Küresel ısınmadır. Esas ısınma üzerinden hareket ediyor. Küresel ısınma ve doğal kaynakların tükenmesidir. Ve işte Nikola Stern'in yaptığı hesaptan hareket ederek önümüzdeki dönemde bu şekilde devam edersek bu doğal kaynakların ortadan kalkmasının ve küresel ısınmanın yarattığı sorunları çözmek için harcayacağımız kaynak yıllık dünya milli gelirinin %10'unun çok üzerinde olacaktır. Dolayısıyla bu çok daha vahim bir küre, kendisini çok daha vahim bir kemer sıkma politikası anlamına gelecektir. Şimdiden önlem alınmazsa diyor.
Evet, yani bir anlamda şey çok beğenmiş aslında kitabı da birçok Amerikalı iktisatçı.
O ilginç Ömer, çünkü Amerikalı Krugman Stiglitz ağırladı biliyorsunuz. Amerika'ya gittiğinde geçen hafta Amerika'da bir turnesi vardı bildiğim kadarıyla. Obama'nın iktisat danışmanları talep etmişler, kendisi talep etmemiş, iktisat danışmanları talep etmişler kendisiyle görüşmeyi. Yalnız ilginç, çünkü şöyle bir şey var, kendisi sonra bir röportajını okudum, yani bana niye bu kadar ilgileniyorlar sizinle Obama ve yönetim, Amerikan yönetimi, şey diyor, Amerikan yönetimi ya yani Obama yönetimi iktidara geldiğinden beri vaat ettiği ve yapmaya çalıştığı, uğraştığı bir hedefi gerçekleştirememenin dehşetini yaşıyor diyor. O da gelir dağılımı Obama döneminde de bozulmaya devam etti diyor.
Ve tarihin en berbat noktasına belki de geliyor zaten.
Evet.
Obama yani döneminde.
Farkındalar ve çaresizlikle ne yapabiliriz arayışındalar. Yani tabii Medicare önemli falan ama bu yetmiyor. Yani o artan oranda bir ambalman dediğimiz kendi kendine sürekli ambale olur derler ya motor.
Evet.
Denetinden çıkar ve kendi kendine artarak gider ve bir yerde patlar. O aslında olan motor bir yerde patlar. Böyle bir dinamiği nasıl durdurabiliriz? Ve düşünebilir misiniz Amerika gibi bir toplumda Thomas Piketty'nin kitabının ana tezlerinden bir tanesi özel sermayeye bir defaya mahsus olmak üzere yıllık vergi koyalım ve bu verdiği örnekler de %1 falan değil. Eğer radikal bir şekilde bunu çözmek istiyorsak devlet borcunu %15 vergi koyalım diyor.
Evet, bu yani Marx'ın kapitalinin 21. yüzyıldaki okunması olarak da okuyanlar da var.
Aynen öyle de bunun da diyor hayatta olmayacak bir şey zannetmeyin. Başınıza felaket gelince bunu yapıyorsunuz diyor. Bakın diyor şeyde Kıbrıs'ta sermaye vergi koydunuz diyor. Bankalar batıyordu. Ne yaptınız? Bankadaki büyük tasarrufları, belli bir miktar üzerindeki tasarrufların %15'ini, %20'sini iptal ettiniz diyor. Budur zaten vergi diyor.
Evet, çok önemli. Bunu konuşmaya herhalde devam edeceğiz.
Evet.
Girizgah oldu. Biraz da geç başladık, kusura bakma. Dinleyiciler de kusura bakmasınlar. Burada bitirmek zorundayız ama çok önemli bir konu ve herhalde devam edeceğiz tartışmaya.
Evet.
Çok teşekkürler.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Evet, Ahmet İnsel'in ardından bir ara vereceğiz. Aradan sonra da Güzel Deri'nin Açık Bilinç programına geçeceğiz. Bu bir kayıt. Harvard Üniversitesi öğrencilerinden İlker Öztop'la, yanılmıyorsam, yaptığımız bir kaydı yer alacak. Ama ona geçmeden şunu da hemen belirtelim. Güven Güzeldere iki ayrı konferansa katıldı ve döndü Amerika'ya. Birisi ODTÜ konferansıydı. Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği'nin bilim ve üniversite sempozyumu vardı. 18 Nisan Cuma günü yapıldı. İlhan Tekeli'nin bilim ve üniversite, Rıfat Okçabol'un Türkiye'de bilim politikaları, Melih Ersoy ve Çağatay Keskinok'un YÖK tarihi ve Güven Güzeldere'nin de günümüzde dünyada bilim ve üniversite konferansları vardı. Önemli bir şeydi. İkincisi de uluslararası sempozyum Beyin ve Bilişsel Bilimler 2014 uluslararası sempozyumu vardı. Bu da Boğaziçi Üniversitesi'ndeydi. 20 Nisan'da Pazar günü gerçekleşti. Her ikisinde de önemli konuşmaları da vardı. Güven Güzeldere'nin bunları da daha sonra konuşma fırsatı bulacağız.
Şimdi Açık Bilinç programında Aysu Uygur, İlker Öztop ve Güven Güzeldere ile beraber konuşmaya devam edeceğiz.
Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
94.9 Açık Radyo'dayız. Güven Güzeldere ile beraber bilim ve felsefe üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. Bugün bir diğer konuğumuz daha var. İlker Öztop. Bilimkazanı.com sitesinin yayımcılarından, editörlerinden İlker. Şimdi İlker Bey'le de konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize merhabalar.
Günaydın Can, merhaba.
Günaydın.
Günaydın, merhaba. Hoş geldin İlker.
Hoş bulduk.
Biz bir ilk programda Aysu ve İlker'le birlikte ortak evrim temalı bir tartışma yapmıştık ve bilim kazanından orada bahsetmiştik. Daha sonra Aysu da İlker de Harvard Üniversitesi'nde biyolog olarak çalışan araştırmacılar. Aysu'nun kendi araştırmalarından bahsettik geçen hafta. Şimdi bu hafta da İlker'in araştırmalarına geldi sıra.
Buyurun.
Şimdi belki ama İlker'in araştırmalarından konuşmaya başlamadan önce bilim kazanından biraz yeniden bahsedelim. Geçen hafta da bahsettik ama belki bunu ilk kez duyan dinleyicilerimiz olabilir. Bilim kazanını biraz anlatır mısın bize İlker?
Tabii, seve seve. Bilim kazanı projesini Aysu'yla geçen sene başladık, 2013 senesinin ocağında. Belli insancık herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz konuları önce ikimiz kendi bildiğimiz kaşede, ölçüde araştırıp bilimsel literatüre dönerek oradaki deneyleri anlatarak bilim eğitimi almamış, bilim formasyonu almamış insanların da anlayabileceği bir şekilde anlatıyorduk. Öncelikle popüler konuları seçtik, motivasyon, rejenerasyon, şişmanlık gibi. Daha sonra okuduğumuz okulunda verdiği imkanlarla etrafımızda çok fazla Türk araştırmacı var. Kendi alanındaki uzman araştırmacılarla, postdoc olsun, doktora seviyesinde araştırmalarını devam eden arkadaşlarımız olsun, onlarla söyleşi formatına da getirdik. En yeni de fizik departmanında doktorasını yapan arkadaşımız Aytus Bahigil'i de gruba kattık. Şimdi üç kişi hem biyolojik bilimleri hem fiziksel bilimleri yeri geldiğinde konuklarla, yeri geldiğinde kendi araştırdıklarımız çerçevesinde inceleyip cep yayını olarak yayınlıyoruz. Şu ana kadar 8 bölüm yaptık sanırım. Devam edeceğiz umarım.
Evet, galiba en son yaptığınız bölüm de benim dinlediğim en azından biyolog araştırmacı Didem Göz'ün çalışmaları.
Evet, biyolojik saatleri konuştuk onunla da.
Biyolojik saatler üstüne. Daha önce de söyledim, Türkiye'de aslında eşi olmayan bir popüler bilim programı, hararetle tavsiye ediyorum herkese.
Teşekkürler.
www.bilimkazanı.org.
Evet.
Peki İlker, şimdi biraz o zaman senin çalışmalarından bahsedelim. İstersen kendini nasıl bir biyolog olarak buldun, hangi uzun yolun sonunda buradasın, oradan başlayalım.
Tabii. Ben Türkiye'de okudum liseyi, Almanya Lisesi'nde, İstanbul'da. Ondan sonra sanırım benimle pek çok kişinin aynı yoldan geçtiği biyoloji olan ilgim sebebiyle acaba tıp mı okusam yoksa araştırmacı mı olsam, moleküler biyoloji genetik okuyarak kararsızlığını yaşadım lise sonunda. Ondan sonra araştırmayı sanırım öncelik vermek istedim. Yani hayat boyu öğrenmeye devam etmek diye o zaman kafamda hep oturmuştu. Onu yapabilmek için araştırmada kalmak, akademide kalmak istediğime karar verdim. Boğaziçi Üniversitesi moleküler biyoloji genetik bölümünde okudum. Daha sonra da moleküler biyoloji genetik bölümlerinin çoğunun parçası olan yaz stajlarımı yaparken biroloji alanıyla ilgilendiğimi fark ettim. Bir tane ders almıştım gene aynı şekilde. Biroloji, virüs bilimi demek. Virüsleri inceleyen biyoloji dalı. Yale Üniversitesi'nde bir 6 aylık bir teknisyenlik tecrübem oldu. HIV ve HIV ve onun benzeri retrovirüsleri çalışan bir laboratuvarda. Daha sonra da Harvard Üniversitesi'ndeki viroloji programına başladım. Bu sene umarım mezun olacağım, doktorluğumu alacağım.
Evet, kolay gelsin. Hayırlı olsun inşallah. Yakın bir zamanda seni doktor olarak da görürüz. Peki, belki üstünde çalıştığın konudan biraz bahsetsek. Retrovirüsler dedin mesela. Nedir bir virüsü retro yapan? Belki oradan başlayalım.
Tamam, tabii ki. Virüsler hepinizin de herhalde, yani öyle tahmin ediyorum, herkesin az çok bildiği gibi enfeksiyona sebep olan başka bir organizmanın yardımı sayesinde başka bir organizmanın biyolojik mekanizmalarını kullanarak kendini çoğaltabilen bir genetik bilgi diye söyleyeyim size. Retrovirüs olması için de, virüslerin arasında retrovirüs olması için de şöyle bir farklılık var. Bütün hayatın, dünya üzerinde gerçekleşen bütün hayatın bilgi, nasıl söyleyeyim, bilgisinin kodlanma şekli DNA. Bunu evet, az çok hani sağdan soldan duymuş olabilirsiniz. Fakat DNA tek kodlama biçimi değil. Doğa üzerindeki canlıların ya da kendini çoğaltabilen yapıların kullandığı dil DNA olabilir ya da RNA da olabilir. RNA ile DNA iki farklı kimyasal molekül, deoksiribonükleik asit ve ribonükleik asit. Birbirleri arasında sadece tek bir kimyasal fark var. Retrovirüsler RNA'dan DNA yapabilen organizmalar demek. Normalde bizim biyoloji okuyan herkesin öğrendiği şeklinde ise, bizim gibi insanlardaki organizmalar mesela genellikle DNA'dan RNA yapılır. Bu hatta öğretilirken okulda da şey diye anlatılır. Central dogma şeklinde anlatılır. Çünkü ilk insanlar araştırmalar yapmaya başladıklarında keşfettikleri şey hep ve öncelikle DNA'nın olduğu, bilgi kodlamak amacıyla, bilgiyi muhafaza etmek amacıyla DNA kullanıldı. Bu bilgiyi şeye çevirmek içinse, protein yapımı amacıyla kullanmak içinse RNA dönüştürüldüğü şeklindeydi. Evet. Yani DNA önce var, oradan RNA geçiliyor şeklindeydi dogma. Dogmayı tırnak içinde kullanıyorum. Evet. Daha sonra retrovirüslerin keşfedilmesiyle bu dönüşümün tek tarafı olmayabileceği keşfedildi. Çünkü virüsler aslında bilgiyi RNA olarak kodlayıp amaçları için DNA'ya dönüştürebiliyorlar.
Evet.
Daha da sonrasında aynı özelliğin aslında insanlarda olmak üzere diğer hayvanlarda da olduğu gösterildi. Yani DNA'dan RNA'ya ve RNA'dan DNA'ya dönüşmek bir farklı farklı birçok organizmada mümkün.
Senin üstünde çalıştığın virüs özellikle HIV virüsü.
Evet, AIDS'e sebep olan virüs.
AIDS'e sebep olan HIV virüsü, o da bir retro virüs.
HIV de bir retrovirüs, o eto da o kategoriye giriyor.
Peki, şimdi HIV haliyle dünya nüfusu üstünde ciddi bir sağlık tehdidi oluşturan bir virüs. Bunun ötesinde de ilginç özellikleri olsa gereken bir virüs diye düşünüyorum. Çünkü üstünde dünya kadar çalışma yapıldığı halde yeterince hala anlaşılamamış vaziyette. Dolayısıyla evet, belki kurnaz mekanizmalarla çalışan bir virüs olsa gerek. Biraz anlatayım mısın? HIV virüsünü ilginç kılan neler var?
Tabii. Anlatayım. İlk aklıma gelen de o detayla girmeden hemen şey söylemek istiyorum. Türkiye'de de bu konuyla ilgili, HIV konusuyla, AIDS konusuyla ilgili bilgi edinmek isterseniz benim söylediklerim dışında Ege Üniversitesi'nde yeni kurulan HIV AIDS Araştırma ve Uygulama Merkezi var. Ege'nin sınır başında Ege Üniversitesi'nde diye bir profesör doktor var. Onun dışında bir de Pozitif Yaşam Derneği var. Bu ikisinin çok doğru ve literatür takip eden güncel bilgiyi almak amacıyla da kullanabilirsiniz. Onu da söylemek istiyorum. Onun dışında HIV'in çok ilginç olmasının ve şu ana kadar hala tedavi edilmesinin mümkün olmamış olmasının sebebi gene birçok virüsü olan bir özellik. Bu sadece HIV'e özgü değil. Kendi sekansını, sekans dediğim genetik bilgisi, genetik dizilimini, RNA dizilimini çoğalması esnasında değiştirebiliyor olması. Değişimden kastettiğim genel literatürden şey olabileceğiniz, tanıdık gelebilecek olan mutasyon kavramı. Kendi sekansı, HIV'in sekansı enfekte ettiği insanların vücudun içinde de çoğalırken değişmeye müsait. İnsandan insana geçerken de değişmeye müsait. Ve bu değişim onun insan vücudundaki bağışıklık sistemi tarafından tanınmasını zorlaştırıyor. Ya da şöyle söyleyeyim, bir tanındığı andaki HIV virüsü bir ay sonraki HIV virüsüyle tıpatıp aynı olmayabilir. O yüzden bağışıklık sisteminin geliştirdiği bir immünojenik tepki bir ay evvel etkiliyken bir ay sonra etkili olmayabilir.
Evet, yani sen HIV virüsü senin vücudundaysa bunu belki elimine etmek için bir mekanizma ya da bir ilaç kullanmaya çalışıyorsun. Fakat o ilaçla o ilaca cevap verecek olan HIV virüsü başka bir kılığa
girmiş olabiliyor.
Girmiş olarak, bürünerek senin belki taarruzundan korunabiliyor. Dolayısıyla sürekli kılık değiştiren bir organizmayla karşı karşıyayız.
Çok güzel, çok güzel. Şeyi de hemen hatırlatayım. Bu HIV'e özgü bir şey değil. Mesela her sene değiştiğini bildiğimiz ve her sene bu yüzden tekrar tekrar aşı olduğumuz grip virüsü de aynı mekanizmayı kullanıyor. O da bir RNA virüsü, HIV gibi. Retrovirüs değil ama onun da sekansı sürekli değişime açık. Ve bu yüzden bizim her sene uyguladığımız aşıyı değiştirmemiz, güncellememiz gerekiyor. HIV ile arasında şöyle bir fark var. Yani çok kabaca söylüyorum bunu. RNA virüsüyle vücudumuz savaşırken immün sistemimiz, yani bağışıklık sistemimiz direkt olarak atak halinde olmadığı için, saldırıda bulunulmadığı için aktif bir şekilde tepki gösterebiliyor. HIV durumunda ise HIV'in özellikle enfekte ettiği ve ilk aşamada yok ettiği hücreler zaten bağışıklık sistemimizin hücreleri olduğu için hem savunmamızı içeriden kırıyor, direkt bağışıklık sistemini çünkü güçsüzleştiriyor, artı sürekli sekansın değişikliği uğratarak zaten geride kalan o zayıf bağışıklık sisteminin etkin olmasını da engelliyor.
Evet. Bu durumda yani herhalde araştırmalar iki koldan yürüyor olsa gerek diye düşünüyorum. Bir tanesi belki HIV virüsünün mekanizmasını çözerek onu elimine etmeye çalışmak, HIV virüsüyle enfekte edilmiş olan insanların bedenlerinde. Bir diğeri ise belki HIV virüsüyle enfekte olmayı engelleyecek bir aşı bulmaya çalışmak. Gripte de galiba biraz öyle bir şey. O yüzden grip aşısı oluyoruz. Bu alanlardan hangisi daha potansiyelli gözüküyor? Hangisinde bir sonuca daha yakın gibi bilim dünyası?
Tedavi amaçlı araştırmalarda aslında şöyle bir şey var. Şu anda HIV virüsüyle, yani AIDS'e sebep olan virüsle enfekte olmuş insanlar diagnoz aşaması, yani teşhis ve tanı konma aşaması erken gerçekleştiği sürece, yani hastalığa yakalandıktan, virüsü kaptıktan sonraki erken dönemde teşhis konduğu sürece ilaç şeyini hemen başlayabiliyorlar uygulamasına ve ilaçların şu anda ölümcüllüğünü kesinlikle bitirdiğini biliyoruz HIV'in. Yani HIV artık insanların kafasında olduğu gibi ölüme kesinlikle sebep olan, hayat kalitesini korkunç derecede düşüren yazık bir hastalık değil. Kronik bir hastalık. Diyabet nasıl kronik bir hastalıksa, hayat boyunca ilaç tedavisi, ilaç kullanarak normal hayat standartlarına devam ettirilebiliyorsa, HIV'de erken teşhis konulduğu sürece hayat standartını etkilemeyecek bir hastalık şu anda elimizdeki ilaçlar sayesinde. Yani o sorduğun soruyu ikiye ayırmıştın, aşı karşılığında hasta olduktan sonraki tedavi olarak. Şu anda elimizdeki tedavilerle HIV virüsünün kanda sıfırlanmasını sağlayabiliyoruz kullanılan ilaçlarla. Ama evet, ilaçlar ağır ilaçlar ve hayat boyu kullanmak gerekiyor. Çünkü ilaç kullanımı bırakıldığı zaman virüs tekrar ortaya çıkabiliyor. Orada bilinmeyen sorulardan bir tanesi de ilaç kullanırken sıfırlanmış virüs, yani vücutta detekt edilemeyen, tespit edilemeyen virüs o sürede nerede saklanıyor ki ilaç kesildiğinde tekrar ortaya çıkıyor. Bunun için şu anda çok araştırma var. Vücuttaki hangi dokularda bunun saklandığı ve izlendiği bulaşık sisteminden.
Evet, yani HIV virüsünün sıfırlanmış olması aslında o vücuttan tamamıyla çıkıp gitmiş olduğunu göstermiyor.
Kesinlikle.
Bir şekilde başka bir kılık altında bir yerlerde saklanıyor olduğunu gösteriyor.
Gene retrovirüs olmasının getirdiği bir avantaj virüs için, bizim için dezavantaj. Retrovirüsler daha evvelden söylediğim gibi genetik bilgi aktarımını DNA'dan DNA'ya yapabiliyorlar. Bizim normalde yaptığımız DNA'dan RNA'nın tersine. Ve şöyle bir artı özellikleri var. Kendi genetik bilgileri bizim genetik bilgimizden ayrık aslında, enfeksiyon başladığında. Kendi genetik bilgilerini DNA'ya çevirdikten sonra bizim genetik bilgimize eklemleme özellikleri var. Yani bizim DNA'mızla virüsün DNA'sı birleşiyor enfeksiyon sırasında.
Evet.
Ve bizim vücudumuzdaki çoğalmaya devam eden hücrelerin sürekli bir parçası oluyor. Yani o noktada virüs insan DNA'sından farklı çoğalan ve insan DNA'sına karşı, insan organizmasına karşı savaşan bir şey değil. İnsan organizmasıyla birlikte, insan DNA'sıyla birlikte çoğalan ve orada onun parçası olarak sonsuza kadar o organizma yaşadığı sürece kalacak bir şey. HIV ile entekte olmuş insanların o yüzden HIV vücutlarından tamamen atması şu anda yakın şeyde hiç mümkün gözükmüyor o yüzden. Evet. Yani çünkü insan DNA'sına girip onu oradan kesip çıkarmak lazım. Evet, deney yaparken laboratuvar ortamında bu gösterildi, yapılabildiği bunun, ama bir insanda bunu nasıl yapılacağı çok bilmiyor.
Öte yandan insanlar dışında bazı canlılar HIV virüsüyle hayat boyu hiçbir sorun yaşamadan yaşayıp gidiyorlar değil mi? Dolayısıyla her canlıda AIDS'e dönüşen ölümcül sonuçları olan bir virüs değil.
Kesinlikle doğru. Orada sadece şöyle bir fark var. HIV ismi gereği sadece insanları enfekte eden virüslere, belirli virüs için kullandığımız isim. Diğer canlılar diye kastettiğin herhalde primatlar, diğer maymuslar. O hayvanlarda da HIV'e çok benzeyen bizim SIV dediğimiz simian immunodeficiency virus. Yani maymunsuzları enfekte eden bağışıklık sistemi yetersizliği virüsü. O hayvanlarda HIV'e çok benzeyen virüsler endemik olarak var. Endemikte endemin anlamı popülasyonun, o hayvan popülasyonunun çoğunluğunda bu virüs görülüyor. Yani arada birkaç tane vaka olması gibi değil. Çoğunluğunda, yani %50'sinden fazlasında var bu virüs. Tespit edebiliyor. Fakat evrimsel olarak o hayvan grupları onları enfekte eden virüsle çok daha uzun bir evrimsel süreçte birlikte yaşadıkları için birbirlerini adapte etmiş durumdalar. Bu zaten evrimde çok tartışılan dediğim, konuşulan ve bilinen bir şey zaten. Evet. Bu durumda da gözüküyor. O yüzden bu hayvanlar enfekte olmuş olmalarına rağmen hastalık geliştirmiyorlar. Çünkü vücutları yeterli direnç mekanizmalarını geliştirebilmiş.
Radyolarını yeni açmış olabilecek dinleyenler için ben söyleyeyim. İlker Öztop konuğumuz Açık Bilinç'te, Harvard Üniversitesi'nden biyolog. HIV virüsü üstüne konuşuyoruz ve genel olarak virüslerin evrimsel mekanizmaları üstüne konuşuyoruz. Günün birinde insan vücudunun da bir mutasyon sonucu evrim geçirip HIV'e karşı kendi içinden bağışıklık kazanan bir hale gelmesi de belki mümkün, ama
kesinlikle öyle.
Bunu beklemek kaç yüzyıllık bir zamana yatırım yapmak demek, onu herhalde bilmenin imkanı yok. Dolayısıyla sizin laboratuvar çalışmalarınız aciliyet gösteren çok önemli çalışmalar diye düşünüyorum ben.
Çok çok doğru söyledin. Hemen orada bir şey söyleyeyim. Evrimsel olarak takip edebiliyoruz aslında HIV'in ilk önce hangi hayvan grubunda, hangi maymun grubunda Afrika'da ortaya çıktığı, hangi sekans değişikliğine uğradıktan sonra insanları enfekte edebilir hale geldiği ve bu süreçte insan gibi olan maymunsuların HIV gibi olan virüslere karşı geliştirdiği direnç mekanizmalarını da takip edebiliyoruz. Bu da biraz evvel söyledim. HIV'in ve HIV gibi virüslerin özelliği kendi genetik bilgilerini, sekanslarını insan sekansına ya da enfekte ettikleri hayvanın DNA sekansına ekleyebiliyor olmaları. Bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Virüs vücuttan gitmiş olsa da ben enfekte ettiği organizmanın DNA dizilimine bakarak orada virüsten gelmiş DNA'yı tespit edebiliyorum.
Evet.
Ve o virüsten gelmiş DNA'nın geçirdiği değişimleri zaman içinde takip edebiliyorum. Burada kastettiğim zaman bir insanın enfekte olmasından sonra geçen 20-30 yıl değil. Evrimsel süreçte geçtiğimiz mesela 10 bin yılda olsun, 100 bin yılda olsun insan DNA'sının parçası olmuş ama orijini insan olmayan sekansların ne değişim geçirdiğini takip edebiliyorum.
Evet.
Bu da bana şey imkanı veriyor. Bu konuda çalışan araştırmacılara şu imkanı veriyor. Hangi faktörler o virüs sekansının değişmesine sebep oldu? Nasıl bir etki bıraktı? Ve o etkiyi virüs nasıl karşılamaya çalıştı? Bu biraz evvel söylediğin, evet, evrimsel süreçte insanın da belli mutasyonlar geçirip HIV'le yenebilecek, HIV'le infekte olmayabilecek bir hale gelmesi mümkün. Ama bu evrimsel süreçte 100 bin yıla, 1 milyon yıla tekabül ediyor. O yüzden evet, bizim araştırmamızda
devam edeceğimiz var. Peki bir HIV virüsüyle enfekte olmuş insan vücudunda ne yapılabilir araştırma konularından birisi bu. Öbürü de enfekte olmayı engelleyecek bir aşı diye konuşmuştuk. Orada nerede bilim dünyası?
En yeni olarak şöyle söyleyeyim. Virüsler herhangi bir virüs, bu sadece ve özgü bir şey değil. Enfekte edecekleri hücreye, organizmaya öncelikle yapmaları gereken tek tek hücrelerin içine girmeleri lazım. Hücrelere girdikten sonra çoğalarak bazı virüsler o hücreleri parçalayarak enfeksiyonu devam ettiriyor. Bazı virüsler hücreyi parçalamadan hücrenin parçası olarak enfeksiyonu devam ettiriyor. Burada ilk bahsettiğim aşama bir virüs ve hücre arasındaki ilk temas çok önemli. Bir virüs hücrenin içine girebilirse o hücreyi enfekte etme ihtimalini arttırmış oluyor. O yüzden aşılar genellikle virüs ve hücre arasındaki ilk temas anını hedefliyor. Yani o teması kesebilirse bir aşı, virüs daha hücreye girmeden evvel virüsü durdurabilirse enfeksiyon ihtimalini düşürmek mümkün. HIV için de şu anda çok fazla efor HIV virüsünün hücre temasını kesmek üzerine. Yani hiç daha hücreyi enfeksiyon başlamadan evvel durdurabilmek virüsü. O noktada da yapılması gereken virüsün üzerinde belli başlı proteinler var. Proteinde, proteini bir şey gibi düşünebilirsiniz. Diyelim bir tane mektup yazdınız, mektup bir tane zarfa koydunuz, zarfı bir yere gönderiyorsunuz. Zarf hani dışarıdaki yapısal şekli olarak düşünün. Evet. İçindeki asıl bilgi, mektuptaki bilgi ama zarf sayesinde bir yerden bir yere gidiyor. Virüsün dışındaki, zarfın üstündeki bilgiler de mesela proteinler hücreyi tanımasına ve temasını sağlamasına imkan veriyor. Şu noktada en yeni bulgu hücrenin virüs hücresinin üzerindeki bu zarfın ve zarf üstündeki proteinlerin yani zarfın şeklinin atomik düzeyde bulunması oldu. Bu geçtiğimiz sene gerçekleşti. Ve aşı araştırmalarının çoğu da bu zarfı nasıl immün sistem tarafından, bağışıklık sistemi tarafından tanınmasını sağlayabiliriz ve hücre temasını engelleyebiliriz.
Evet. Bu aslında senin de araştırma konun sayılabilir değil mi? Yaklaştık yani.
Evet evet. Benimki biraz daha sonraki bir aşaması yalnız. Ben hücreyle ilk temasını değil, hücreye girdikten sonra çekirdekle, hücre çekirdeğiyle ilk temasını araştırıyorum. Ama evet, benimki de benzer bir konuda.
Biraz daha istersen bahset kendi yaptığın araştırmadan da.
Tabii. Bilmiyorum ne kadar biliyorsun. HIV virüsü, AIDS'e sebep olan virüs, sizin vücudumuzda enfekte ettiği hücreleri, hedeflediği hücreler kan hücrelerimiz. Bağışıklık sistemimizin hücreleri direkt olarak T hücreleri diye geçiyor. Bu hücrelerin dışında bunlar ilk öncelikli hücreler. Virüs ama vücuda yayılmaya başladıktan sonra ilk önceki akut evreyi geçtikten sonra kan hücrelerini azalttıktan sonra yavaş yavaş sinir sistemine ya da vücudumuzdaki diğer kan hücrelerine geçebiliyor. Makrofajlar bunlardan bazıları. Mikroglia hücreler beyindeki bunlar başka hücreler. Bu alt grubu, hücre grubunu diğer vücudumuzdaki diğer kan hücrelerinden ayıran bu hücrelerin bölünmüyor olması.
Evet.
Bölünmüyor olması demek de bir hücrenin hiçbir zaman yani bir kere ortaya çıktıktan sonra çekirdeği başından sonuna kadar tek parça olarak kalıyor. Hücre tek parça olarak kalıyor. Ve çekirdek içinde muhafaza edilen genetik bilgi, DNA hiçbir zaman ortaya açığa çıkmıyor. HIV gibi virüslerin şöyle bir özelliği var. Bizim genetik bilgimiz ne kadar DNA'nın ne kadar çekirdeğin içinde muhafaza ediliyor olsa da çekirdeği kapalı bir kutu olarak düşün.
Evet.
HIV hücreye girdikten sonra hücrenin içindeki bu ikinci kutuya girebiliyor.
Evet.
Normalde başka bir virüs bunu yapamıyor. Çekirdek kapalı bir kutu olduğu için hücreden çekirdeğe girmek mümkün değil. Başka virüsler için. HIV burada bizim anlamadığımız bir şekilde ama yaptığını bildiğimiz bir şekilde çekirdeğin içine girebiliyor. Benim burada anlamaya çalıştığım hücrede hangi proteinler aracılığıyla, hangi mekanizmaları aşılarak, hangi mekanizmaları bozarak hücre çekirdeğini açılabilir hale getirdiği ve böylece hücre çekirdeğinin içinde muhafaza edilen DNA'ya kendini eklemleyebildiği.
Evet, bu öğrenilir de hücre çekirdeğini nüfuz etmesinin bir yolu bulunursa bu HIV virüsü çalışmalarında da herhalde önemli bir katkı olacak.
Demin verdiğim örnek gibi hücreyle temasını kesebiliriz. Çekirdeğin içine girmesindeki aracı olan moleküllerle temasını kesebiliriz. Böylece çekirdeğin içine girmesini de engelleriz ve gene hiç enfeksiyona başlamadan gibi durdurmuş olabiliriz evet. O şekilde.
Peki son olarak da şunu sorayım. Senin yaptığın iş araştırmacı bilim insanlığı hekimlikten ziyade ama yine de HIV sonuç olarak önemli ve hayat için tehditkar olabilecek erken teşhis olmazsa özellikle
doğru
bir virüs. Türkiye'de HIV ile enfekte olduğunu düşünen ya da bundan şüphelenen insanlar ne yapmalılar? Bu konularda bir bilgin varsa belki onu da paylaşmanın zamanıdır.
Tabii. Yani, expert bir uzman bilgim yok ama genel kültür olarak Türkiye'de bu konuyu çalışanlardan bildiğim kadarıyla ilk yapmaları gereken kesinlikle, tabii ilk yapmaları gereken derken ne sebeple olursa olsun bu. Diyelim ki korunmadan cinsel ilişkide bulundular, diyelim ki kan teması oldu, kim olduğunu bilmedikleri bir insanla. İlk yapılması gereken tabii ki de bir ürolog ya da bir genel doktor görmek. Ve ilk tabii ki de kan testi yapılacak. Kanda HIV'e ait bir bilgi, DNA bilgisi ya da protein bilgisi tespit edilebilecek mi, buna bakılacak. Bunun dışında demin de söyledim. Tabii ki de korkulacak bir şey var. Sonuçta bir enfeksiyon. Ama ölümcül bir enfeksiyon değil erken teşhis konulduğu sürece. O yüzden dünyanın sonu değil kesinlikle. Bunun dışında benim bildiğim kadarıyla biraz evvel galiba bahsettim. Pozitif Yaşam Derneği var. Ege Üniversitesi'nde HIV Araştırma ve Uygulama Merkezi var. Buralar parasız mı yapılıyor testler bilmiyorum. Ama çok yaygın bir şekilde testlerin orada yapılabildiğini biliyorum.
Evet, belki lojistik destek sağlamak açısından
tabii,
da buralara başvurmak faydalı olabilir. Konuğumuz İlker Öztok, biyolog, Harvard Üniversitesi'nde HIV virüsü üstüne araştırmalar yapıyor. Biz de o konuda bugün konuştuk. Geçen hafta da İlker'in birlikte bilim kazanı programını yaptığı biyolog Aysu Uygur'la birlikteydik. Ben söylemeyi unuttum. Aysu da İlker de bilim dışında da başka ilgileri olan genç arkadaşlar. Aysu'nun Türk sanat müziği söylediği bir grubu var mesela. Boston civarında konserler veriyor. İlker'in de aktörlüğü ve tiyatroculuğu var. Hatta tek kişilik bir oyunda olağanüstü bir performansı da söz konusu. İstersen İlker bundan da çok kısaca bahset ve programı kapayalım.
Tabii. Bu benim profesyonel olarak yaptığım bir şey değil. Ama Türkiye'deyken, üniversiteye devam ederken Şahika Tekan'ın stüdyo oyuncularını da eğitim almıştım 2 sene boyunca. Liseden beri zaten kendi kendime ilgileniyordum. Orada eğitim aldıktan sonra onlarla bir projede birlikte çalıştım. Daha sonra metroya geldiğimde de burada başladım. Daha önce hiç İngilizce oyunculuk yapmamıştım. İyi geliyor. Laboratuvarda saatlerce çalıştıktan sonra aslında gidip başka insanlarla bir şeyler yapmak, daha sosyalleşmek çok faydalı geliyor. Dengeliyor insan hayatını. O kısa filmimizde senin bahsettiğin Edgar Allan Poe'nun bir hikayesinin uyarlamasıydı. Sanırım oyuncu olarak ben seçildiğim için hikaye mecburen bir oryantalist şey aldı. Bıyıklar olsun, ziller olsun, nazar boncukları olsun. Öyle bir uyarım var, evet.
İnternet üstünden de bulmak mümkün galiba.
Tabii tabii. William Wilson hikayenin adı benim adımla ve William Wilson diye aranınca çıkıyor.
Evet.
Çok sağ ol bu arada bahsettiğin için.
Rica ederim. Bugünkü programın galiba sonuna geldik,
evet.
Can.
Evet. Biz de çok teşekkür ederiz.
Aynı zamanda. Görüşmek üzere haftaya. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Evet, bir kayıttı bu. İlker Öztop'la Güven Güzeldere'nin New York'tan yaptığı, Can'ın da buradan ortak olduğu bir sohbeti gerçekleştirdik.
Evet, ufak bir düzeltme yapayım. Aysu Uygur bu konuşmamızda yoktu. Bir önceki konuşmamızda vardı. Onu da düzeltmesini yapalım.
Evet, bu şekilde de bugünkü Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Ama bitirmeden önce bir müzik çalalım. Daralan zamanımıza rağmen ünlü boksör ve insan hakları, mahkum hakları aktivisti Reuben Carter, Hurricane Carter, herkesin Hurricane ya da fırtına diye bildiği bir çok ünlü bir kişi, 76 yaşında öldü. Uluslararası bir semboldü, ırk adaletsizliğinin, ayrımcılığının. yanlış bir şeyle, suçlamayla hapiste 19 yıl kaldı. Adalet, büyük bir adaletsizlik ve sonradan da haksızlığı anlaşıldı. Çıktıktan sonra da 19 yıl gibi korkunç geç bir süreden, 19 gün bile geç sayılabilir. Ama 19 dakika bile, ama sonuna kadar da devam etti mücadelesini ve zaferlerini. Yani onu anmak için de Bob Dylan'ın 1975'teki ünlü şarkısından bir bölüm çalalım size. The Hurricane. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. The middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Him and other Dexter Bradley were just half prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man.
Açık Gazete.